hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir misin?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Hatta onu da hiç sevmem.
Sana ne, sana ne?
Yangirinde yaparım,
kıyime de bakarım.
Bazı törlerler bana,
bakma sakın damarıma.
Ama
bazen de eğlendirdik.
Reytingleri değerlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Yanımızda körlerin de evlenebileceğini göreceğim ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yakın değil mi?
Bazen haberdar ettik.
Birçok sorunun yanıtında bu program sınav açtık.
Aniden gözümüz açılsın, aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Ses bu. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Doğru gibi öptü.
Evet ama spikliyorsunuz.
Bas Seda.
Evet.
Evet çok güzel.
Evet süper.
Hayatımızda erişilebilirlik, teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramı, neler var, ekran, ana ekran nasıl, nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra Mapper olarak neler yapabiliyoruz, Mapper dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var.
O kadar çok röportaj yaptık ki.
Sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Tanıtır mısınız? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye bu kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NSB'de çalışıyorum. NSB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Drive Challenge'ın hafta içi dersi olduğunu belirtiyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmamız.
Program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyoruz.
Tenisyüz engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet. Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı.
Yine 21-23 saatleri arasında.
Yine Radyo Gören Parmak'ta.
Engelsiz Erişimli saatlere gelmezseniz, siz bilirsiniz.
Biz buradayız.
Biz her hafta buradayız, 21'de yayındayız. İlgi sevgi ve müziği her an paylaşmaya
eserken
seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, can kurban tatlı bile. Seher vakti bir güzele vurdum.
Mor menekşe nergis dizmiş boynuna,
kuşluk vakti aldı beni koynuna.
Cıvıldaşın dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Sabah yeri ılgıt ılgıt eserken
seher vakti bir güzele vuruldum.
Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum.
Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı dile. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, bu canı kurban tatlı bile. Seher vakti bir güzele vurdum.
Herkese iyi akşamlar. Engelsiz Erişimli saatlerden. Evet, bugün de hep beraber birlikteyiz. Bugün günlerden kaçı oluyor? Ayın 22'si olması lazım. Yok, 21'miş pardon. 21 Kasım Çarşamba. Yine bir programda daha hep beraber programımıza başlıyoruz.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. Bugün de programımıza başlamış olduk. Evet. Bugün ayın kaçı hocam?
21. Az önce ben de ona baktım. 22 evet, diye aklımda 21 kalmış. 21.
Yani yakın zamanda öğretmenler günü. 3 gün sonra.
Evet, 3 gün sonra öğretmenler günü.
Ama engellerden ne köy olur, ne kasaba, ne de öğretmen ha hocam. Ne yani, dersin? Yani. Öyle demiş Sayın Bakanımız. Geçen hafta yani, dinle göre. Bilmiyorum. Bugün ondan da yani, bahsedeceğiz.
Engellerden öğretmen olmazsa zaten kendinden de Milli Eğitim Bakanı.
Arkadaşlar MSN iletimizi düzeltmeye çalışıyoruz Radyo Etgören Parmak'ta, ama düzeldiyse biriniz evet şeklinde bir yazarsanız Engelse şimdi saatler şeklinde yazdık. Göksel Bey'in şeyi kalmış çünkü. Onu düzeltmeye çalışıyordum. Tam onu burada hatırlatayım. Evet hocam, nasıl geçti geçen hafta?
Fena değil hocam. Rutin koşturmalar. Rutin her zamanki şeyler, hareketler. Valla fena değil işte. Geçen haftada iş. Benim
Yine bir yerlere
klasik
gittin mi Adem
projelerim.
hocam?
Evet, geçen hafta Cuma günü Mersin'deydim. Sanırım ondan önce de nereye gitmiştim? Bir yere daha. Hocam o kadar çok bir yere gittim ki artık. Ben bile şey yapamadım. Geçen Facebook'a gittiğim yerlerden şey yapıyorum böyle. Mesajlar, bir şeyler yazıyorum. Hani yer, konum bildirme gibi. Facebook'un zaman tünelinde gezerken şey gibi olmuş. Evliya Çelebi seyahatnamesi gibi olmuş Facebook. Ben de hatta ya buraya da mı gitmişiz falan oldum artık. Yani unutmuşum bazılarını hakikaten. O şekilde devam ediyor.
Devam ediyor ama Leyla'yı havada görmek denebilir sana, değil mi
Yani
hocam? Öyle bir
biraz öyle bir
telaffuz
şey
denebilir.
oldu benim durumum.
Evet.
Yarın da Tekirdağ'dayım.
Oh, Tekirdağ köftesi yersin hocam orada. Bir de orada güzel bir peynir var. Höşmerim
Ha
neydi?
evet, onu
O peynirin tadına
o
bakmanı
peynir
öneririm.
tatlısı peynir tatlısı değil mi?
Evet, peynir
Evet.
tatlısı hoş da bir tadı var. Doğru yapılan bir yerde yersen
Evet,
hocam, hani
evet.
Tekirdağ gidiyorsan bu arada önerebilirim. Bu arada hocam, sanki senin sesin biraz daha mikrofona daha yaklaşırsan bir miktar daha öyle geldi kulağıma ama
Yakın mı bilmiyorum daha
yok,
şu
çok çok
anda.
uzak değil yani, sanki ben de geçen hafta hastalıkla, geçen bir
Evet
haftaydı.
ya. Hep ben hasta olacaksın mı hocam? Sıra sana
Evet, bu
gelmiş
hafta
demek ki.
vallahi bana geldi. Çarşamba günü akşam radyo programından sonra başladı zaten, sonlarına doğru acayip bir boğaz ağrısı vardı hocam. Ondan sonra devam etti. Ve tüm hafta geçti. İşin kötüsü neydi biliyor musun? Bizim okulun revirine gitmiştim geçen hafta. Revire gittim çarşamba günü, yani geçen haftaki radyo programımız öncesi. Dedim ya, benim boğazım ağrıyor, bir şeyler var sanki.
Evet.
Doktor şöyle bir açtı. Yok yok, bir şeyin önemli bir şey yok dedi. Taylot al geçer dedi.
Geçti
Ondan sonra işte bu geçti. Ondan sonra hakikaten geçti yani, birkaç gün
mi?
kapı çaldı ama. Müşteri orada mı?
Sanırım o oradaydı diye biliyorum ama.
Tamam. Ondan sonra hakikaten geçti. Sonra Perşembe, Cuma yatak döşek yattım. Cumartesi, Pazar devam etti falan. Cuma günü okula gitmek zorunda kaldım tekrar. Perşembe günü gitmedim ama Cuma günü iyi gittim. Daha da azdı.
Evet.
Şimdi nispeten hani antibiyotik falan kullanıyorum. Biraz daha iyiyim ama hala öksürük devam ediyor hocam yani. O bayağı bir sürecek
Neyse,
galiba.
arada yayınımıza öksürükle katkıda bulunabilirsin. Ben bulunuyordum.
Evet hocam, bu hafta sıra bende. Sıra bende. Hastalığı olmasası. Bu arada şey geldi bu hafta içinde, şeydi hocam, radyoda anlatayım dedim. Geçen NTV'de sabah programları oluyor. Oradaki programlardan birinde şey reklamını yapıyorlar. İşte aynasız nasıl yaşanabilir? Bir hafta aynasız yaşadı falan diye birini konuk ettiler, tamam mı? Ulan dedim, ha bayağı böyle önemli bir işte. Nasıl sonra pazar günü sabah yayınlıyorlardı. Şeydi, ya diyor, nasıl oldu, nasıl yaptınız falan diyor ondan sonra. Öbürü diyor ki ya biraz zor oldu diyor, işte elbiselerimi falan giyerken annem sürekli yardım etti, hani rengi neydi bilmem ne şeklinde diye. Yani bir insanın aynasız aynaya bakmadan yaşayabileceğini tahayyül edemiyordu yani sunucuk falan
Vay be, iyiymiş.
böyle. Bir şeydi şaşırtınca. Dedim ya yani, şimdi o zaman şey düşündüm bununla ilgili. Yani bu kadar hayat bu kadar görsellik üzerine bağımlıysa insanlar için, o zaman hani bir insanın köre falan acıması çok normal hocam.
Tabii yani evet.
Yani o şekil.
Ben zaten gittiğim yerlerde değişik örnekler veriyorum.
Evet, o şekilde ilginçti yani renklerle. Geçen sene biliyorsun bir reklam vardı. Onu bu programda da paylaşmış mıydık bilmiyorum.
Galiba konuşmuştuk.
Evet, orada da hayattan renkleri alın, geriye ne
Geriye ne kalır
kalırsınız
falan.
gibi bir şey deniyordu.
Evet.
Bu da ona benziyor biraz. Yani hakikaten ilginçti o da. Bu da ona benziyor. Yani o kadar bağlı bir şey oluyorsa, bağlı kalınabiliyorsa hocam, hakikaten şey olabiliyordu. Geçen hafta benim için hani ilginç şeylerden biri oydu.
Hakikaten ilginç ama.
Evet, bu arada bize geçmiş olsun diyor Mehmet Aslan. Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
O da
ediyoruz.
düzeldiğini söylüyor. Bu arada arkadaşlar, radyomuzu, iletişim bilgilerimizi tek hatırlatalım mı? Radyo@gorenparmak.org
Gorenparmak.org
adresi, ya eve engelsiz isim @hotmail.com adreslerinden bize ulaşabiliyorsunuz MSN evet. adreslerinden. Hı hı. Gerçi yakın bir dahaki sene Skype ve MSN birleşiyormuş biliyor musun hocam?
O zaman Skype adresimizde.
O zaman Skype adresimizde. Benim Skype adresim de Yilma Enk bu arada. Aramak isterseniz birleşe oradan bir ulaşabilirsiniz. Hı hı. Sen de hocam Facebook'lara bakıyor musun yine?
Facebook'ları yine evet açacağım.
Tamam. Facebook üzerinden de bize ulaşmanız mümkün. Bu arada artık yayınımızı
goremparmak.org
adresinden de evet, bize girdiğinizde yanılıyorsam düzeltin. www.goremparmak.org sitesi üzerinden de bizi doğrudan dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Eğer listen dosyasından bir şekilde bizi dinleyemiyorsanız goremparmak.org dosyası üzerinden dinleme şansına sahipsiniz. Evet. Onu da belirtelim. Bu arada yine Mehmet Aslan şey soruyor hocam. Başlamadan önce diyor ki sesli betimleme ile ilgili bilgi verir misiniz? Ne durumda diyor. Sesli betimleme çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz iki filmin sesli betimlemesini hala hazırda dizini yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Öyle Bir Geçer Zamanki kanaldaydı. Diğeri de Veda filmlerinin sesli betimlemeleri devam ediyor. Onun dışında son dönemlerde Harry Potter'ın 6 ve 7'sinin de sesli betimlemesini bitirdik. Yakında 7. ve 7'nin 2 serisini de koyacağız. Onun dışında Da Vinci Şifresi ve onun bir kitabı daha vardı hocam.
Da Vinci Şifresi.
Da Vinci Şifresi.
Ya evet bir şey daha var da ben de
o serinin kitapları şeyle filmlerini de sesli betimleme haline getirdik. Hı hı. Bunları da yakın zamanda GTM'den indirebileceksiniz. Yani yeni sesli betimlemeli filmlerimiz de bu aralar var.
Evet.
Evet. Peki bizime bugün neler paylaşıyoruz hocam? Ne yapıyoruz?
Bugün Android'den bahsedeceğiz değil mi? Android var. Android'in.
Evet aslında biraz yani şeyden bahsedeceğiz. Apple dışındaki çözümler var mı?
Evet.
Ondan bahsetmek istiyoruz dediğim gibi. Apple dışında neler var? Android özelinde ben bir dokümantasyon hazırladım. Bugün bu arada ilginç bir e-posta aldık hocam. Bu e-posta da Onur Can'dan ve şeyden geliyor. Evet, Melekler ve Şeytanlar çok yaşa Talip Ali. Evet, bu filmin de sesli betimlemesi yapıldı. Ankara'daki Olgun abimler yapıyor. Olgun abim bugün bizi dinlemiyor galiba. Düğünde falan galiba hocam. Yazar dedi mi? Evet, buradan şey yapabiliyoruz. Bunun dışında Emre ile konuşacağız yine. Emre ile bu öğretmenlikle ilgili süreç, öğretmen atamalarıyla ilgili konuşacağız. Bir de bugün derneğin ismi belli oldu resmen. Görme Engelli Öğrenciler Platformu Derneği'nin. Evet. Eğitimde görme engelliler oldu. Güzel bir oylama yaptılar. Ondan da biraz bahsederiz. Tabii ki Android bu arada Android sisteminde Ömer konuğumuz olacak. Ömer Yeşiltaş'la konuşacağız. O biliyorsunuz cep telefonları çok ustaydı hocam. Bu arada Adem abinin de iPhone'u hayırlı olsun arkadaşlar. O da nihayet bir iPhone sahibi oldu. Yani bize iPhone'u, iPod'u tanıtan adam şey oldu. Bugün artık gerçekten aldı. iPod'la bütün...
Yayında reddetmeye çalışıyorum. Sonra ararım.
Niye? Evet bu arada Mehmet, Mehmet maşallah Allah yolunuzu açık etsin diyor. Evet MSN mesela. Bu arada arkadaşlar... MSN'de bir sorunum var. Bilen varsa yazarsa sevinirim. Konuşmaların hepsi aynı pencerede görünüyor. Ve bu yüzden bir konuşmayı kapatmam gerekiyor. Diğerini görebilmem için Escape'le. Yeni Messenger'da böyle bir sorunum var. Bunun sebebini bilen varsa yazarsa sevinirim. Yani böyle böyle bir şey var. Talip abi melekler ve şeytanlar olduğunu söylemişti. Hocam tepeye iki kere basarsan kapanır ya kapatmak istiyorsan. Peş peşe iki kere bas tepeye. Onun...
Ben değişik.
Evet, bu arada evet bizim yayınlarımızı Mehmet abi bizim yayınları www.görenparmak.org üzerinden dinleyemediğimizi söyledi. Geçen hafta dinleyebiliyoruz demiştin aslında Mehmet abi ama çünkü bizim yayınımız şeymiş hocam. AAC Plus üzerinden yayın yapıyormuşuz. Yayın yapıyormuşuz ama sitede Winamp linki varmış. Ona tıklarsak oradan dinleyebiliyormuşuz. Anladım. Eğer Winamp kurulu ise. Evet, buradan da bu bilgiyi de verelim. Deminki bilgi yanlıştı. AC Plus denilen de yayın yapmak zorunda çünkü bilgisayarımız öbür şeyle yayın yapmayı kaldırmıyor değil mi hocam?
Evet.
Öyle bir sorunumuz var.
Göremiyorum.
Bizim 64 bit onun
seçeneklerimi MP3 seçeneklerini göremiyorum maalesef. O
yüzden evet hocam istersen müzik arası da vereceğiz ama önce Elif bugün erken çıkması gerekiyormuş. Hı-hı. Zaten onunla bugün biraz daha kısa konuşacağız. Amerika'da ne var ne yoktu. Hem de gripti kendisi.
Evet.
Onu bir arayalım.
Olur.
Eğer oralardaysa.
Evet.
Şimdi ben şimdi onda ses çağrı yap düğmesine basalım. Bakalım biz. Evet, Elif cevap verirse Önce oyunu bir kısa konuşalım. Sonra müzik arası verelim. Sonra da Android'e geçelim diyorum hocam. Evet, şu an Elif çalıyor. Açacak. Merhaba Elif'ciğim, ne haber?
İyidir. Sizden ne haber?
Bizden de iyidir Elif. Hoş geldin.
İyidir. Koşturmaca. Sizde ne var ne yok?
Bizde koşturmaca.
Koşturmacaya devam. Hasta olmaca, koşturmaca, öksürmece.
Valla dün ben de bayağı kötüydüm ama bugün daha iyiyim. Siz de kendinize iyi bakın.
Teşekkür ediyorum efendim. Evet Elif'ciğim, ne var ne yok Amerika'da?
Yayında mıyız şu anda?
Yayındayız, evet.
Direkt aradık bu sefer seni canlı yayında.
Peki, tamam, teşekkür ediyorum.
Yani normalde medya arıyorsunuz, Landy açıyordu arkadaşlar Skype'ı, ondan dolayı böyle bir anda evi dolamadı.
Evet evet, bugün şanslı gündüzdesiniz. Bence böyle bir daha böyle bir riske girmemenizi öneriyorum.
Evet.
Ne var ne yok Amerika'da? Size bugün burada Cincinnati Blind Association'ın insanlara verdiği hizmetlerden ve veriş yönteminden bahsedeceğim kısaca. Evime bir sosyal çalışmacı gelecekti geçen cuma.
Geldi mi?
Evet geldi, bu sefer buluşabildik. Şimdi burada sistem şöyle işliyor bu kurumda. Yani başka bir ilde, başka bir eyalette olay tamamen farklı olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Bu sosyal çalışmacı arkadaş eve gelince ben son derece verimsiz ve gereksiz bir şeydi. İşte bak kardeş, biz bu hizmetleri veriyoruz, senin neye ihtiyacın var gibi bir konuşma yapıldı. Ondan sonra ben zaten bir campus orientation'ı istediğimi söylemiştim. Sonunda bunu yapmaya karar vermiş olduk.
Peki başka neler veriyorlarmış?
Başka neler veriyorlar? Bu arada şunu da söyleyeyim, bu görüşme benim için gereksizdi ama sonuçta şöyle düşünelim yani. E-mail kullanamayan biri olabilir, işte mail yani evden çıkmayan biri olabilir. O tarz vakalarda böyle bir hizmet işlevsel olabilir. Ne hizmetler veriyorlar? Oryantasyon ve bağımsız hareket eğitimleri var. Teknolojiyle ilgili işte bilgisayar kullanma eğitimleri var. Engelli, görme engelli çocuğu olan ailelere gidip tek tek evde eğitimler veriyorlarmış. Çocuğunuza bu şekilde davranmanız gerekir. Şunu yapın, bunu yapmayın, şu hizmetlerden yararlanabilir gibi.
Çok güzel.
Ondan sonra engel kabulüyle ilgili psikolojik danışma hizmeti veriyorlar ve grupları var, destek grupları. Grup terapi gibi yani.
İşte ağzımız açık dinliyoruz seni şu an Elif'ciğim, evet.
Ondan sonra bana mesela şey sordu, ev... işte evi düzenleme, temizleme, mutfak, yemek, ıvır zıvır gibi konularda hani problemin varsa ona yönelik de bu sanırım bağımsız yaşam eğitiminin içinde o tarz şeyler de varmış. O tarz eğitim.
Bu
işte
eğitimi alabilme için başvurman mı gerekiyor sadece kardeşim?
Başvurman gerekiyor fakat şöyle bir durum var. Bunlar kendi vatandaşlarına bu eğitimleri parasız veriyorlar. Burası aslında parayla çalışan bir kurum ama kendi paralarını işte bağışlar veya federal fonlar, işte eyalet fonları gibi fonlardan sağlıyorlar. Sonuçta insanlara büyük ölçüde ücretsiz hizmet vermeyi amaçlıyorlar. Fakat ben onların vatandaşı olmadığım için bu fonların benim için kullanılamayacağını, eğer ben herhangi bir hizmet almak istiyorsam parasını ödemek durumunda olduğumu söylediler bana. O yüzden benim durumum biraz şaibeli. Bakacağız bakalım. Belki de bana uygun fon da bulabilirmişlermiş.
Anladım. Ama yani eğer Amerikan vatandaşı olsaydın
tabii ki
şey oluyor desene bu durumda, yani ücretsiz bile olarak bağımsız yaşam eğitimi, ev düzenlemesi eğitimi, çocuk bakımı, yani
tabii neye ihtiyacım varsa.
Peki engelli anne babaysam çocuk bakımı eğitimi de veriyorlar, bak aklıma o geldi, bu konuda tartışılıyorlar acaba, bak o da ilginç.
Hayır, öyle bir şey yoktu.
Bu konuda da bir ara Elif aslında oradayken, bak bu da bir şeyin olsun ileriki haftalarda. Kör ebeveynler mesela nasıl, onlarla ilgili eğitimler veya pratik şeyler
bilgiler var.
Hakikaten bu da ilginç olabilir ama bu hafta gerçekten, bu hafta pek bir şey konuşmayız diye demiştik ama bence çok önemli bir konu.
Evet evet, çünkü güzel bir konu.
Türkiye'de en büyük sıkıntı bu arkadaşlar. GTM arıyor çocuklar. Adam daha bilgisayarın B'sini bilmiyor.
Evet.
Ve evinden çıkamamış. Hem bu adama neyin eğitimini ne yapabilirsin ki yani? Önce onları öğrenmesi lazım. Git öğren, evet. Ama kime gideceğim diyor adam. Kime gitsin? Öyle. Yani birkaç halk eğitim merkezinin bilgisayar kursu dışında. Oraya gidemiyor zaten. Evden çıkmayı bilmiyor. Baston almamış. Çevresi bilimsiz. Yani hakikaten
Ne büyük eksiklikler.
Buyurun. Bir de şey çok güzel. Mesela şimdi bağımsız hareket eğitimleri bir yerde veriliyor bizde. Yani oraya gitmen lazım bir şekilde. Bunlar senin evine geliyor bağımsız hareket uzmanı. Ki bu insanların bu alanda master'ı var, daha önce konuşmuştuk. Sadece bağımsız hareket eğitim vermek üzerine geliyor ve senin çevrenden başlayarak sana bu eğitim veriyor. Yani sen zaten kendi çevrene de alışmış hale geliyorsun. Önce kendi çevreni öğrenerek başlıyorsun. Hani işlevsel başlıyor. Mesela senin yakında yakın market mi var? Hadi bakalım önce markete gideceğiz gibi.
Evet, hani yani git bir parkurda yürü gibi başlamıyor yani. Gayet evinin çevresinden başlayarak ilerliyorsun.
Evet evet, ve senin ayağına geliyor ve birebir.
Evet.
Güzel yani, bir model aslında.
Yo, bence son derece önemli. Burada da yapılması gereken, özellikle esas burada çok ihtiyaç var. Çünkü bir sürü insan bu tür çok basit derecedeki eğitimlerden yoksun olduğu için ya da bunu el yordamıyla öğrenmek zorunda kaldığı için.
Bunu bir de şey çok güzeldi. Engelli çocuğu olan ailelere hani verilen hizmet çok güzel bence. 0-3 yaş ve 3-6 yaş grubu olarak iki gruba ayırmışlar. Ve hani eğitim içerikleri ona göre değişiyor. Ya çok organize çalışıyorlar. Yani çocuk eğitimi departmanı, işte bağımsız hareket departmanı, teknolojik eğitimler departmanı falan gibi böyle birimleri var yani adamların hepsi için.
Bütçe meselesi, bunların paraları da bir şekilde devlet de mutlaka karşılıyor herhalde değil mi bunların şeyine?
Ya evet, çeşitli fonlardan da bilmiyorum tam olarak. Devlet, eyalet bir şeyler karşılıyor bir şekilde.
Evet, hakikaten.
Çok güzel bence ya, çok...
Çok güzel ve gerekli hocam. Burada çok ciddi sorun. Biz onu çok yaşıyoruz.
Uygulanması yani özellikle gereken bir model Türkiye'de.
Evet, bu GTM üyelik sürecinde onu çok yaşadık. Yani adam daha evden telefonu nasıl çevireceğini bile bilemeyen insana sen git de GTM'den e-kitap indir diyemezsin yani. O noktaya getirebilmen lazım o kişileri en basit bir noktasıyla.
Doğru.
Böyle bir nokta ve bunda ancak böyle eğitimler aslında bu programlarımız bu arada dinleniyor Elif. Yararlı da oluyor hocam. Bunları sen bir önce Dünya Sesleri'ne yüklersen. Çünkü dernek şeyimiz ya, dernekler de burada belki birileri duyuyordur. Hani Türkiye'de neler yapılması, neler talep etmeliyiz. Hani elektrik su indirimi dışında da sosyal devlet olmanın şeyleri var noktasında bence çok çok önemli.
Kesinlikle. Yani.
Evet, mesela geçen sanırım bir grupta mı yazılmıştı tam hatırlamıyorum. Almanya'da bir köre rehber köpek verilmesi sigorta kapsamına giriyormuş. Yani tıpkı ilaç alır gibi.
Gayet mantıklı.
Evet, bu arada sen
rehber köpek... Biz daha bastonumuzu alamıyoruz sigortadan.
Evet, alamıyoruz.
Bastonumuzu vermiyorlar değil mi? Bir ara
vermiyorlar diye biliyorum.
Geçen 6.10'la ilgili diyordum.
Yani verseler de...
Hocam devlet neyse, onu verir yani onu eğer isteğin oysa devlet al sana baston veriyorum. Yani. Bütün iş bitiyor mu baston verince? Yani onu bile alamıyoruz ama...
Evdeki Vlado sopasını da kullanabilirsin.
Yani verir, baston verir mesela ama... Bilgisayar vermeyecek hiçbir zaman. Ekran okuyucu vermeyecek mesela.
Olsun, devletimiz bize gören göz verdi.
Evet değil mi? Daha neyle yetmiyor gören göz?
Evet.
Peki Elif, çok teşekkür ediyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey?
Rica ediyorum. Yok ama sanki sen bir şey söylüyordun. Yarım kaldı gibi oldu.
Bir şey söylüyordum. Söylerken arada gitti vallahi, şu an unuttum. Bunak bir insan oldum artık Elif'ciğim. Yaşlanıyorum ben. O yüzden
Yaştan tabii, haklısın.
Peki, yaş 35 zaman... yolun yarısı eder derler ya, daha gelmedik ama neyse, 35'i geçenler de var burada değil mi hocam?
Var var.
Peki, sizi tatlı çekişmelerinizle baş başa bırakıyorum o zaman.
Teşekkür ediyoruz. Biz de seni dinlen diyoruz. Sağlığın yerine gelsin. Haftaya sağlığın yerine gelsin. Kendini toparla, haftaya bekliyoruz.
Bay bay.
İşte çayımızı da getirdi. Sağolsun.
Evet. Evet, o zaman.
Bugün ben bu çayla birlikte tam canlı yayında kaza olup üzerimize dökülecek diye bir fantazim var hocam.
İstersen gerçekleştirelim.
Hadi hocam
gerçekleştirelim. Sen benim çayımı verirken ben dökeyim şuradan.
Üzerimize yansın.
Keyifli bir
fantazi değil. Biz biraz mazoşistiz biliyor musun? Müşide ondan dolayı, ondan kaynaklanıyor. Evet. Bu arada. Benim şey bayağı geriden geliyor biliyor musun hocam hala?
O zaman ben...
Evet, sen bir müzik arası ver hocam. Hiç müzik arası veremeden yaptık. Sen şey yapalım, ben de orada mesela
mesajlarım. O zaman daha hocam, sonra müzikten sonra evet, yeni konumuz.
Hocam, Boat on the River bizim en çok çok çaldığımız şarkılardan biri değil mi? Mutlaka, mutlaka birkaç programda bir yer veriyoruz.
Ne yapayım hocam, sevdiğim parçaları ama çalmaktan mutluluk duyuyorum.
Take
ya.
Me back
to my boat on boat the river.
Ben bunu yani... take me back to you başka şekilde
yazıyordum. Evet, maalesef değişik şekillere sokmuş buluyordun ama yani söyleyen grup duysa evet, herhalde.
Olgun abim tam bizi dinlerken cumuk görevlendirmesi gelmiş. Karakola gidiyormuş arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Peki Olgun abicim. İyi cumuklar diyelim o zaman.
Evet Olgun abi. Başarılar diliyoruz.
Evet, cumuk görevlendirmesi için. Evet, bu arada demin ne diyordum hocam? Ha, bu biraz önce şeyi konuşmadık. Aynayı çaldın. Cemil.
Evet, Cemil maalesef.
Cemil Bey.
Sanırım kayara ciğer yetmezliğimiydi. Öyle
hatırladım. Ya onlar yaşları var mıydı biraz?
Sanırım Cemil 50 yaşlarında falanmış.
50 yaşlarında falan. Hı hı. Evet, aslında yani demek ki Ayna grubunun 90'lı yıllarda çıktı, o zamanlarda.
Tabii.
30'lu
yaşlarında. 30'lu yaşlarında falanmış o zamanlar demek ki, evet.
Allah rahmet eylesin diyelim. Bu arada evet. Müslüm babamız da bayağı hastaymış ama iyileşiyormuş galiba. Çabuk
Müslüm baba da iyileşip parçalar söyler. Paramporço diye.
Paramporço diye. Biri şey diyordu, çok kötü kullanılmış bir beden diyordu Müslüm Gürses için. Hakikaten adam ya. Acaba o da kendine jilet atmış mıdır hocam arada?
Bilmiyorum. Sormak lazım.
evet. Evet, bu arada Talip abi de bir şeyler yazmış. Bu arada İsmail abi bana geçmiş olsun demiş ve afiyet olsun demiş arkadaşlar.
Teşekkür ederiz.
Onu da buradan belirtelim. Evet, başka şu an yazılar göremiyoruz. Evet hocam, yavaş yavaş istersen. Önce sana tekrar demin yine arada kaynadı. iPhone'un hayırlı olsun.
Teşekkür ediyorum hocam. iPhone millete iPod üzerinden iPhone anlatmaya çalışan biri olarak.
Evet, Adem abi Türkiye'ye ilk bir iPhone'um var. İlk iPhone cihazlarını Türkiye'ye tanıtan kişiydi yani. İlk iPod'la yaptığımız demoyu çok iyi hatırlıyorum. O dönem Türkiye'de herhalde yoktu kimse, tanıdığımız kimse de yoktu. Varsa da bir iki kişi de çok azdı. müthiş derecede o dönem ama iPhone'u neredeyse en son alan oldu yani bu gürü içinde. iPod'la bir çok şey anlattı.
Ya ne yapayım, 5'i bekliyordum, o da çok düşmedi dermişim fiyatı.
Fiyatı anca işte bu kadar düşebiliyor. Yani. Yine 1700-1800'lerin altında çok düşmüyor. Arada bir 1500 lira falan diye kampanyalar duyuyorum ama geliyor, çok kısa evet. Gelip geçiyor galiba.
Evet, geliyor.
Hani 1500'ün altında da hiç görmedim yani düştüğünü. O yüzden hayırlı olsun diyoruz hocam.
Ben gitti orada ikinci eller gördüm. 1000 liraya, 1100 liraya ama genelde onlarda da şöyle bir şey gördüm. SIM'le ilgili problemleri var sanırım. Yurt dışından gelen iPhone'u
onlar o riske girmeye gerek
yok. O yüzden de riske girmeye değmez hakikaten.
Talip abi iPhone 5 mi diyor?
Yok, 4S aldım. 4 yani 4'ün son versiyonu.
5'lerin fiyatını sordun mu hocam?
5'lerin fiyatını sormadım. 5 yoktu vatanda zaten.
5 daha Türkiye'ye gelmedi galiba, evet.
Şöyle bazı yerde varmış galiba. Ben mesela gitti gidiyor da 5 gördüm. 2800 lira mı 2700 lira mı öyle bir fiyattaydı.
Oo, bayağı pahalıymış hocam.
O yüzden şu anda 2700-2800 lira iPhone'a verilmez. Yani tam bir 700 lira vermiş
hocam, ama. Yani benim okuduğum kadarıyla 5'in de 4S'den öyle abartılı bir farkı yok yani. Ya, evet. Hepsi... yani o ne bileyim, öyle çok farkı olduğunu görmedim. Evet, bugün aslında biz Apple gerçekten oldukça başarılı şeyler yaparken falan oldukça birçok şeyi Apple'la yapabiliyoruz ama bu aralar özellikle bizim engelsiz iPhone grubunda tartışıyorduk. Başka yerlerde bunu hep aslında gündeme getiriyor. Acaba bir tek Apple dışında dokunmatik cihazların durumu ne olacak noktası?
Evet, mesela Samsung Galaxy S3'ler var.
Evet, Samsung Galaxy S3.
Değişik öyle tablet bilgisayarlar dokunmatik var.
Dokunmatik ekranlar var.
Samsung Note 2'ler var sanırım.
Evet, birçok cihaz var ve bunların Android ile çalışan çok. Şimdi Windows 8 cihazlar da yavaş yavaş çıkıyor piyasaya. Mesela Nokia Lumia galiba 920 bin öyle bir şey var. Biraz da Ömer'le de konuşacağız. Bu cihaz Windows 8'de, Windows 8'de de erişilebilirlik adına içinde bir ekran okuyucusu olacağı söyleniyor hocam. Evet. Okuduğum forumlarda. Önce bunu söylemek lazım. Aynı
aslında
zamanda
gene büyük ihtimalle sonunda Apple'a teşekkür edeceğiz bu yolu.
Evet.
Açtığı
kesinlikle
için.
Tam sonda bu şeyin sonunda söylemek istediğim oldu. Bunun yolunu açan Apple'dır. Yani bunların yapması istenen evet. Bu noktaya gelen ki Apple onu yaptıktan sonra Nokia dahi kendi ekran okuyucusunu cep telefonunda Symbian'a kurdurdu. Hı-hı. Düşünün yani. Hı-hı. O noktaya
fena geldi. Da bir ekran okuyucu değil. Ben şu anda kardeşime verdiğim telefonumda denemiştim onu. Hı-hı. Fena da bir ekran okuyucu değil yani.
Evet, kesinlikle. Bence de epey bir başarılı.
Web'de bile güzel özellikleri vardı.
Evet. Oldukça bence iyiydi. Ses kötüydü ondaki. Evet, yani sesi düzeltsen şey varmış. Windows'la ilgili daha çok net bilgiler yok elimizde. Yani elimize cihaz gelmiyor ama şu söyleniyor. Mesela Nvidia dokunmatik ekranlar için destek ortaya koydu geçenlerde hocam. Nvidia'nın öyle ilginç bir desteği var.
Çok
İşte
güzel.
Parmağını sağa kaydırınca bir sonraki kelimeyi okuyor. Üstüne iki kere tıklarsan Nvidia'yı açıp kapıyor gibi. Belli dokunmatik kısa yolları var. Nvidia'nın da kullanıcı rehberi Türkçe olduğu için buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama orada da şunu diyor. Deneysel destek veriyoruz henüz. Hani tam da böyle net bir destek vermemişler yani o anlamda. Ama teorik olarak Windows 8'lere JAWS ve Nvidia gibi programların kurulabileceği söyleniyor. Teorik olarak yani. Kurup denemedik ya da kursak yani, ne kadar çalışır, ne iş görür onu bilmiyoruz. Yani böyle bir durum var Windows ortamında. Belli oluyor ki bir daha olmasa da birkaç yıl içinde bir ekran okuyucunun gelişme ihtimali var. Android konusunda, Android aslında çıktığından beri belli ekran okuyucu çalışmaları vardı ama Faruk Demir diye birinin çok güzel bir yazısı vardı hocam Engelsiz iPhone grubunda. Yani var ama iPhone'un temel sıkıntısı Android'in Android saf bir program olarak gelmiyor. Evet. Yani Android geliyor, işletim sistemini yapıyor, sonra her telefon modeli Samsung'dur. Şeydir. Başka şekilde içlerine kendi şeylerini kuruyorlar yani.
Kendine göre düzenlemeler yapıyorlar.
Kendine göre düzenlemeler yapıyorlar. Evet. O yüzden program normalde erişilebilir hazırlansa bile o kendine göre yapılan düzenlemeler yüzünden erişilebilirlikte sıkıntılar olabiliyor. Hı-hı. Yani böyle bir ciddi sıkıntı olduğu söyleniyordu ve gerçekten Android ile Apple ara karşılaştırmalarını okuduğumuz kadarıyla özellikle Apple Wiz sitesinde gördüğümüz şeyler, sen de okumuşsun hocam. Evet. Kıyas dahi kabul edilemiyordu. Yani iPhone tamam öyle açıyorsun. Telefonu falan cevaplayabiliyorsun falan benzeri şeylerle. Ama ötesi yok yani. Sonra ne oldu? Çünkü şöyle bir dokunmatik şey vardı hocam. 4.2 öncesindeki iPhone'larda kullanılan. Şöyle parmağını ekranda sürtüyormuşsun.
Evet.
Mesela sen bir sürt iPhone'a, gel bir yere.
Bir saniye açayım.
Aç şöyle.
21.41. Kilidi aç. Mesajlar.
Sessize almışım ben bunu da.
Açmak için çift dokunun.
Evet, mesajlar mesela. Bu mesajla açmak için çift dokunamıyordun ilk önceki versiyonda. Tam bu mesajın olduğu yere bir daha dokunman gerekiyordu.
Evet.
Tamam. Parmağını kaldırmadan sürteceksin. Bir şeye dokunacaksan tam o dokunduğun yere bir daha dokunman gerekiyordu falan ki. Ve şey diyor. En tecrübeli kullanıcılarımız bile bunu yapamadılar diyordu. Yani böyle bir sıkıntı vardı. Hani swiping, hani bir kere dokun açmak için çift dokun ki iPhone'un mantığı o biliyorsun. VoiceOver'ın. Bir sürü şey yapıyorsun ama esas olayı parmağınla sağa sola gittikçe öve öve gezersin. Ve ön üzerine gelince açmak için ekranın herhangi bir noktasına çift dokunursun.
Evet.
Temel noktası buydu. Ama bunu yapamamıştı. Özellikle TalkBack bile Spiel diye hocam hani araştırdım bakalım. İki program var. Spiel diye bir. Onu hiç göremedim ama TalkBack üzerinden gidiyoruz. Bu iki program geliyor. Samsung'dakini de ben gördüm. Hiçbir şekilde kullanamadım hocam. Ama şimdi bir doküman hazırladım. Android 4.1 ve 4.2 versiyonlarını çıkarttı. Ice Cream sandviçten sonra Jelly Bean diyorlar canına.
Evet.
Jelly Bean ne demek biliyor musun?
Vallahi biliyordum ama unuttum
şimdi. Jelly Bean. Yani şey diye sözlüğe baktım, tam da anlamını bulamadım. Bilen varsa yazsın ama. Jelly Bean şey demekmiş. Jöleli fasulyeye benzer şeker.
Jelibon gibi bir şey işte.
Jelibon gibi, evet.
Çünkü yani onlar da öyle bakıldığında hani böyle biraz yapışık kanlı gibi, şeyli gibi, jöleli gibi.
Evet değil mi? Öyle bir şey olduğu söyleniyor. Bu arada acaba Emre mi arıyor hocam seni? İstersen bak ona, ben konuşuyorum.
Emre değil.
Cevapla.
Kim arıyor?
Ömür Özeken. Cevap. Arama seçenekleri.
Sonra evet. Arasınlar beni şu anda. Müsait değilim.
Evet. Bu arada iPhone'da telefon cevaplamanın kolay, yani kimin aradığını öğrenmenin kolay bir yöntemini keşfettim. Normalde şey yapıyorduk, cevapla dediğimiz zaman ekranın bir tarafında kim arıyordu, yani duyamayabiliyorsunuz oysa o bir kere söylediği için. İkinci kez duymak için ekranın bir yerine dokunmak gerekiyordu.
Evet.
Bir de yani şey yaparsanız iki parmağınızı aşağıdan yukarı doğru, yukarıdan aşağı doğru değil de ekranın aşağısından yukarı doğru fit diye bir sürterseniz ekranı en baştan itibaren okumaya başlıyor. Bulunduğunuz yerden değil de en başta da arayan kişi yazdığı için doğrudan onu duymuş oluyorsunuz.
Evet.
Ekranda aramanıza hiç gerek yok. Yani telefon çalarken iki parmağınızı üst alttan yukarı doğru iki kere fışt yapın. Direkt arayan kişiyi tekrar duyabilirsiniz. Duymadınız bir daha yapın. Öyle duyarsınız direkt.
Evet.
Evet. Şimdi Android'in şeyine geçelim. Biraz onu anlatalım. Sonra da Ömer'i alalım hocam. Ben bazı şeyler yazdım. Bunu engel sayışımı da koyacağım. Şimdi Nexus 7 diye bir cihaz çıkmış. Nexus 7 tabletmiş ama bu
telefon. Evet, telefonu. Duydum onu sanki.
Hani iPod, iPad gibi bir şey galiba. Tablet dediklerine göre hani telefon derken. Bunu da bayağı bir geliştirmişler hocam. Bir kere ilginç mesela anlattıklarına göre. TalkBack'i açmak istiyorsun telefona. Nasıl açıyormuşsun biliyor musun?
Nasıl?
Mesela bizde 3 kere format basarsan açılıyor ya VoiceOver. Ama bunu ayarlamak gerekiyor yani. Ayarlamazsan evet. Açılmıyor ilk açılışta. Sen ayarladın mı bunu?
Ayarladım mesela? Evet.
İki parmağını ayrı bir şekilde üstüne koyuyor musun ekranı, bekletiyor musun öyle? Ondan sonra bir süre sonra konuşmaya başlıyormuş. Biraz daha bekletince açılıyormuş hocam. Öyle bir kolay bir açma yöntemi geliştirmişler.
Güzel.
Şimdi Explore by Touch özel şeyini açman gerekiyormuş. Yani dokunarak keşfetme diye ben çevirdim bunu Türkçe'ye. yine şeyden açılabiliyor. Ayarlar, erişilebilirlik. Oradan açılabiliyor arkadaşlar. Sonra bazı tuşlar, bakın neler yaptığını söyleyeyim hocam yine de. Mesela tek parmakla bir noktaya dokunduğun zaman artık eskisi bu da o noktayı okuyor sanırım, dokunduğun yeri. Bu zaten yapıyordu. Ekranın herhangi bir yerine çift dokunma Şimdi bunu çözmüşler nihayet hocam. Mesela bu da en son dökündüğünüz veriyi açığa da etkinleştirir. Bunu çözmüşler nihayet. Evet. Yani neresine dokunursan dokun. Önce seç, sonra şey yap diyor. Mesela bak iki parmağı yukarı ya da aşağı kaydırma. İki parmağı böyle yani fark etmiyor. Bu da sayfa aşağı sayfa yukarı yapmak için kullandığımız tuş.
Evet.
Yani hani şeyde 3 parmağı yukarı aşağı kaydırırdık ya. Bunda 2 parmak yapmışlar. Hı hı. Yukarı aşağı kaydır. Mesela 10 bir e-posta listesinde 50 tane öğe var. iPhone şeyle gelen bir sıkıntı oldu. Mesela 100 mail okuyorsan hep en başa geliyor. Hı hı. Orada da aklınızda bulunsun. Burada hemen hızlıca bulunduğunuz yere gitmek için 3 parmağınızı yukarı doğru itin ki liste aşağıdan gelsin arkadaşlar. Bunda da 2 parmağı yukarı doğru çekersek arkadaşlar şey oluyormuş. Ekran kaybolmuş aşağı.
Evet.
İki parmağı sola ya da sağa kaydırma hocam. Hı-hı. Ne olabilir?
İki parmağı ya da sola ya da sağa kaydırma herhalde kelime kelime gidiyordur.
Yok hocam sayfalar arasına geçiyormuş.
Pardon oldu sayfalar.
Evet. Yani öyle yapmış.
Hı-hı. Gerçi evet iPhone'da da bazen öyle üç parmakla sağa sola çekerek geçilen sayfalar da oluyor.
Hayır şey bu zaten hani sekme gibi sayfalar.
Hı-hı, anladım. Hı-hı.
Mesela şeyi şöyle yapmış hocam, öğe gitmek, tek parmağı sağa ya da aşağı kaydırma.
Hmm.
Böyle yaparsan Android cihazda bir sonraki öğeye gidiyor. Tek parmağı sola ya da yukarı kaydırırsan yani fark etmiyor, o zaman bir öncekine gidiyor.
Hı hı.
Yani rotar hareketini bunu biraz tam oturtamamışlar o anlamda.
Anladım.
Ha bir de şöyle bir şey var, tek parmağı fıt fıt diye bir yukarı bir aşağı ya da aşağı bir aşağı bir yukarı kaydırmak. Rotar hareketi bu oluyor hocam. Bunu yaptıkça bir okuma bir eğitimde aşağı yukarı şöyle şık şık yapıyorsun parmağını bir sağ gibi. İşte sözcük, kelime, cümle gibi aralarında geçiyor
evet.
Okuduğun metinde. Sonra parmağını sağa sola doğru hareket ettirdikçe de o seçtiğin şekilde ilerliyor metin üzerinde.
Hı hı.
Ondan sonra hocam tam tersi yukarı aşağı yani bir yukarı bir aşağı da yapabilirsin. O da yaptığın şeyin tersine döndürür. Yani rötarda vardır ya.
Ha anladım.
Böyle çevirir, sağa doğru çevirirsen hı-hı. Gider ileri öbür de geriye döner onu yapıyor.
Evet. Güzel ya fena değil aslında.
Evet ilginç şey mesela parmağı tek hareketle sağa veya sola kaydırmak gibi bir şey koymuş. Bu Word sayfaları gibi bir şeydi galiba. Sağ sol böyle yaparsan hı-hı. Parmağını. O da sayfa değiştiriyormuş ama öbür sayfa değiştirmekle bunun arasında ne fark var onu bilemiyorum yani.
Evet incelemek lazım aslında.
Evet onu cihazı görmeden evet. Bilemiyoruz ama.
Hı-hı.
Ondan sonra hocam. Bu dokun şey. Bir şey. Bir de hocam bazı kısa yol tuşları var Talkback'te oluşan. Hani hızlıca bazı yerlere ulaşmak için onları da tanıtmışlar. Bunları da söyleyeyim kısaca. Şimdi ne diyor mesela? Parmağı yukarı, sonra da sağa kaydırırsan ne oluyor olabilir hocam? Evet. Yukarı sağa.
Tahmin edemiyorum.
Sürekli okuma menüsü diye bir şeyi açıyormuş ama bu ne demek bunu anlamadım İngilizce. Sürekli continuous reading menu diyor. Ama ne işe yaradığı olur anlamadım. Acaba yani şeyi gelmemiş. Bulunduğun yerden nasıl okuduğunu anlayamadım mesela Android'de. Yani öyle bilmiyorum. Mesela parmağı yukarı sonra sola kaydırırsan hocam home tuşuna basmış gibi oluyormuşsun. Ana ekrana dönüyormuşsun. Parmağı aşağı sağa kaydırırsan genel içerik menüsü diye bir şey varmış. Global context menü diye. Onu açıyormuş hocam. Neyse o bilmiyorum. Sağa tıklamak mı ne yani. Parmağı aşağı sonra kaldırırsan da back tuşu yapıyor. Gerisi tuşunu hı-hı. Yapıyor hocam. Parmağı sağa sonra da aşağı kaydırırsan da bildirimler var ya bizim şeyler evet. Onu açıyormuş. Bir de parmağı sola ve yukarı kaydırırsan son şeyden son uygulamalar diye bir şey varmış. Burada açılan son uygulamaları gösteriyor galiba.
Hı-hı.
Öyle bir yere girebiliyor musun? Ama işin güzel tarafı şey bunda. Bu kısa yolları kendine göre düzenleyebiliyor musun hocam?
Evet.
Değiştirebiliyor musun yani?
O da olarak. Güzel bir şey aslında esneklik.
Yani şey aslında biraz daha ben bunun YouTube demosunu izledim. Belki onu da şey yaparız. Orada hakikaten adam bu şekilde dolaşıyordu Nexus üzerinde. Ama diğer 4.2 ile çalışan Android'lerde bu ne kadar doğru çalışıyordur bilmiyorum. Bu Nexus'ta iyi çalışır demiş hocam. Anladın mı?
Anladım.
Ama mesela buralarda fena değildi. Ama bir internet sayfasına girdi Chrome'la. Doğru düzgün hiçbir şey okuyamadı, karıştırdı ben. Formumu doldurmaya çalıştı. Bir türlü ekran susuyordu arada bir talkback falan yani. Anladığım kadarıyla internet erişimi hala başarılı değil yani, sıkıntı. Evet. Bir de öyle şey yok internette. Heading gezeyim. Hmm. iPhone'daki gibi form fill gezeyim özellikleri de yok hocam yani.
Anladım.
Öyle ilginç şeyleri vardı. Ama ben şu anlamda bu doküman güzel geldi. Sonuçta geç de olsa geriden geliyorlar ama bir ilerleme de var, var anlaşılan. Yani, evet. Yani epey bir
şeyler
yaklaşmışlar. Doğru. Yani onları yapmak daha teknik boyut yani. Bugün heading'i de ekleyebilirsin veya bazı şeyleri okumaya şeyleri. Evet. Yani bayağı düşünülüp bir şeyler uğraşıldığını gösteriyor. O yüzden bu dokümantasyon Nexus'la ilgili benim aldığım dokümantasyon bayağı ilginç geldi bana. Şimdi mesela bir tane böyle cihaz görsem bu ne yapıyor demem yani. Karıştırmadan değil, evet. Bakarsın değil mi hocam? Ha, ben mesela şeyi aldığımda Coşkun'un bir cihazı vardı buraya teknikteki. Yok yani. Garip.
Samsung Galaxy.
Evet, hiçbir şey yapamadım.
S3'tü yani. Galiba yanlış bilmiyorsam. Zaten onların bana yapıları da ben böyle hani daha küçük cihazlar olduğu için yapıları da çok büyük geldi ya. Böyle kocaman bir cihazı kulağına kaldırıyorsun telefonla konuşurken.
Evet yani gerçekten ilginç bir telefon yapısı vardı. Ben de anlamış değilim onunla ilgili. Ama yani yine de çok seviyor insanlar.
Evet.
Sağ ol, süper telefon falan diyorlar yani bilmiyorum. Abi, biz aslında şundan dolayı yani Apple varken vardır ama herkes bambaşka farklı telefon kullanabilmek özgürlüğü de bence olmalı.
Tabii tabii. Yani, o anlamda şey.
Niye ben tek bir şeye mahkum kalayım yani. Başka modelleri de her modelin erişilebilir olması ve seçimi benim yapmam lazım. Yani
evet.
Ben iPhone alıyorsam gerçekten sevdiğim için almalıyım mesela. Yani bu bu daha iyi bir telefon diye olmalı. Ona göre almalıyım diye düşünüyorum.
Evet.
Bu arada Ömer buralarda hocam. Bir müzik arası verelim. O arada Ömer'i yayına alalım. Ondan sonra biraz onunla sohbet ederek
konuyu sohbet edelim. Evet, güzel olur. O da başladığımız bu konuda bir sürü bilgi verecektir bize. O zaman parçadan sonra Ömer'i yayına alıyoruz.
Pencereden kar geliyor. Yandım annem, kurban bana zor geliyor. Orman nedir ağır, duvarlı dağlar aman aman. Orman nedir ağır, duvarlı dağlar.
Ömer'le sohbete de almışız. O arada parça bitmiş dedim. Ömer'e gören göz ne oldu? Ömer haberin var mı falan dedim böyle bir anda konu oraya gelince.
Görüyor mu artık?
Artık görebiliyor mu acaba gören göz diye bilmiyorum.
Benim gözün galiba gözleri iyice kör oldu abi.
Benim göz, yani, gören göz en son burada çökerek kalmıştı ama. Galiba,
yavaş yavaş günden güne kaybediyor görüşünü.
Mesela Adem abinin gören gözü çökmüş güncelleyince.
Güncelleyince gören göz çöker. Yani bir cihaz çöker mi ya? Hani çökse bile bir şey olur değil mi? Derler ki şöyle bir hata yaptık cihazlarınız çökmüş olabilir. İşte hemen bir şey çıkarsın ama benimki çöküp kaldı orada.
Allah Allah. Çökmemesi lazım abi normalde ama ben o güncellemelerin betalarını betalarını denemiştim. Herhangi bir çökme falan ona benzer bir sorun yaşamadım ama en son betadan sonra yayınlanan resmi güncellemeyi denemedim.
Anladım.
Valla ben de denemedim. Nasıl güncelleneceğini bile bilmiyorum ya.
Ben de cihaz bile yok abi.
Ben de var da nerede bilmiyorum hani sana.
Benim buralarda bir yerdeydi. Bir ara elime çarptıydı arada ama.
Evet Ömer, hoş geldin tekrar.
Yani ne kadar güzel bir cihaz ki kimse nerede olduğunu bilmiyor.
Ömer'i arkadaşlar aslında hepiniz zaten tanıyorsunuz. Ömer'i bir daha tanıtmaya gerek yok ama Ömer sen yine de kısaca kendini bir anlat dinleyicilerimize. Adettendir ilk aldığımız konuklarımızı. Genel bir tanıyoruz. Kimdir, nedir, ne yapar bu adam diye. Ondan sonra yavaş yavaş sohbetimize başlayalım.
Tamam. Ben herkese merhaba diyorum. Merhabalar diyorum bütün Radyo Görün Parmak dinleyicilerine ve Engel Sereşimli Saatler dinleyicilerine. Beni Engin abinin dediği gibi herkes aşağı yukarı iyi ya da kötü bir şekilde tanır. Ömer Yeşiltaş ben. Aslen Sivaslıyım. 81 doğumluyum. İstanbul'da oturuyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışıyorum. Mütercim olarak. Tabii bu programa çağrılmamın sebebi cep telefonu ve mobil teknolojiyle, görme engellilerin mobil teknolojiyi kullanımıyla alakalı yapmış olduğum ufak tefek çalışmalar dolayısıyladır. Geçmişte birçok arkadaşımızın malumu olduğu üzere cepdenize.net adlı bir internet sitemiz vardı. Bu siteye bağlı olarak kurmuş olduğumuz e-posta grubumuz vardı. Bu site ve grup üzerinden insanların cep telefonuyla alakalı erişilebilirlik sorunlarına çözümler getirmeye çalıştık. Cep telefonlarına ekran okuyucu kurma, ekran okuyucu kaldırma, işte programların erişilebilirlik sorunlarını çözme vesaire gibi birçok konuda insanlara yardımcı olmaya çalıştık. Tabii Symbian işletim sisteminin yavaş yavaş artık ölmeye başlaması üzerine ben birazcık Android'e kaymak istemiştim. Aslında kaydım da ama daha sonra çok fazla açıkçası devam edemedim Android alanında. Çünkü elimdeki cihaz 2.3 sürümlüydü ve çok fazla yeni güncellemeleri açık falan değildi. Bu şekilde yani daha sonra Android ile alakalı şu an sadece piyasadaki bilgileri takip edebiliyoruz. Etraftaki, çevredeki bilgileri falan.
Evet yani aslında o konuda çok haklısın Ömer. Çünkü Android'i mesela bugün bir Nexus'tan bahsettik. Kendimiz denemek isterdim ama Türkiye'de o Nexus var mı onu bile bilmiyorum bir kere yani.
Bildiğim kadarıyla yok. Yok. Nexus'lar.
Şu an yok Türkiye'de. Var. Samsung'un şeyi var. Onlar da S3 galiba ama almış 4.1 güncellemesi diyorlar yeni S3.
S3 almış olabilir ama abi S3'ün yani bilmiyorum ya. Siz de biraz önce söylüyordunuz. Yani o cihazı telefon olarak alıp insan cebine koyabilir mi? Yani böyle mübarek böyle çay tepsisi. Üzerine iki bardak çay koyup... Yani...
Sen çay tepsisi diye nitelendirdin, ben tenis raketi diye nitelendirdim.
Yani öyle bir şey abi, kocaman bir cihaz.
Ama çok aslında... beğeniyorlar ya insanlar. Vay S3 bayağı bir şey oldu.
Öyle abi, beğeniyorlar. Ben iPhone alırken telefoncuya gittiğimde aldığım arkadaş da, tanıdık bir telefoncuydu. O arkadaş da ben sana S3 almanı tavsiye ederim dedi. Dedim ben de onu kullanamam, iPhone olmasını istiyorum. Yani birçok telefoncu ya da bu işten az çok anlayan birçok insan şu ara S3'ü tavsiye ediyor ki zaten şu an Android piyasanın %75'ini şu an elinde bulundurmasının en büyük sebeplerinden birisi de S3 gibi en azından donanım ve yazılım olarak işte iPhone gibi, iOS cihazlar gibi cihazlardan daha üstün özellikler taşıyor olması. Ki şu an Android zaten %75 piyasanın %75'ini...
Tabii çünkü Android'in çeşidi çok fazla yani bir sürü çeşit Android. Apple'ın bir iPhone'u var yani ya da iPad'i var. Ya başka bir çeşidi yok. iPad'de telefon olarak kullanılmadığına göre değil mi? Telefon olarak tek yani, önerebilecekleri iPhone çeşitleri.
Evet ve Android'in artık yavaş yavaş çeşitli başka branşlara da yayılıyor. Yani şu an artık Android'li televizyonlar... ve buna benzer işte bilgisayarlar vesaire, netbooklar, tablet bilgisayarlar ve netbooklar da tabletler zaten vardı ama netbook ve televizyon ile alakalı ben dün akşam bir şeyler okudum. Şu ara artık Android'li netbooklar ve Android TV'ler de Google TV diye hatta bir televizyon varmış galiba Google'ın. Aynı herhalde bu Apple TV gibi bir şey olsa gerek. Bu da Android işletim sistemiymiş. Yani şu an Android büyük bir hızla yayılıyor. Kapsamı genişliyor. O yüzden de tercih edilme olasılığı da artıyor.
Evet. Gerçekten. Ama bir de tabii açık kaynak kodlu olması birçok şeyin bunu onu tercih etmesine sebep oluyor herhalde değil mi? Yani bir daha yazılıp
evet, para vermiyor. Öyle. Yani çünkü şu an artık hani mesela eskiden Çinli üreticiler taklit Symbian telefonlar üretirlerdi. İşte N95 taklit, yok işte N86 taklit, E6 taklit bilmem ne. Piyasada görürsünüz böyle 100 liraya, 200 liraya. Hatta şu an iPhone'un bile taklitleri var. Ha. 200 liraya, 300 liraya satılıyor. Bu telefonlarda hiçbir zaman asıl işletim sistemi kullanılamazdı. Yani yazılım tamamen kendilerine ait olur. Standart bir yazılım. Ama ürettikleri Android cihazlar, mesela şu an Çinli firmalar dahi 100 liraya, mesela geçen bir arkadaşım aradı, 170 liraya Android tablet almış. Çin üretimli bir tablet.
Var var, evet. O tür...
Klavyeli. Klavyesi de varmış abi. Bildiğim böyle kitap gibiymiş. Aha. Bir tarafı klavye. Kapağı açtığın zaman üst taraf dokunmatik ekran cihaz. Aha. Alt taraf klavye. Klavyeyi çıkartabiliyor musun istersen? Sadece dokunmatik olarak kullanabiliyor musun? Yani bu derece yayıldı artık Android. Yani Çinli firmalar dahi artık orijinal Android işletim sistemli cihazlar çıkartabiliyorlar şu anda.
Tabii serbest alıp kullanabilirsin yani mantık olarak dediğin gibi. Ya o bir yerde onlar için avantaj, ama bunun dezavantajı da şey oldu sanırım. Hani o gün grupta da yazışıldı ya. Çok fazla modifikasyon yapma şansın var. Yani orijinal saf bir Android'den söz edemiyoruz değil mi?
Evet, maalesef öyle. Yani her firma kendi arayüzünü kendisi belirliyor ve saf olmuyor. Yani Samsung ayrı, HTC ayrı, Motorola ayrı, LG ayrı. Herkese bu Çin firmalar ayrı. Hepsi kendine özgü bir arayüz. Daha çok grafiksel arayüzler oluyor bunlar tabii. Böyle şeyler belirledikleri için saf olmuyor hiçbir zaman, evet. Saf çıkan birkaç tane model var galiba. Motorola'nın bir Droid 4 mü? Öyle bir şey galiba var. Hı-hı. O da Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama eski bir cihaz bildiğim kadarıyla. Vanilla Android diyorlar. Saf Android içeren. Onun haricinde genelde Android cihazlar, evet, modifikasyon. Çok aşırı derecede modifikasyon yapılmış.
Vardı, Nebi yazıyor. Ömer'le konuşan benim. O tablet bende diyor.
Evet, hangi evet, tablet? Evet. Nebi'yle konuşmuş.
Evet, evet. Tabletle ilgili. Şimdi Android'in bu bir dezavantaj mı peki sence böyle olması? Ya erişilebilir. Çünkü ne kadar erişilebilir yapsa da adam yaptığın o şeyle onu değiştirebilir. İhtimali de var değil mi?
İşte bu bu hem aslında avantaj olabilir hem dezavantaj olabilir. Yani avantaj olmasının sebebi İşte çeşitliliğin çok olması, işte insanların tercih şansının fazla olması ve tabii çeşitliliğin çok olması fiyat ve rekabet olayını da getiriyor haliyle. Evet. Yani Android'li bir cihaz şu an istediğiniz zaman her bütçeye uygun bir şeyler bulabilirsiniz. Yani işte 170 liradan 2000 liraya kadar şu an değişen Android'li cihazlar mevcut. İşte 170-180 liraya tabletler bulabiliyorsunuz. Hmm. En ucuz Android işletim sistemli telefonlar 400-500 lira civarında. Bu Samsung'un Galaxy serisinde birkaç tane klavyeli cihaz vardı. Onlar mesela ben 499 liraya almıştım aylar önce hepsibrodo.com'da. Ama işte öteki açıdan da bakacak olursak her firma kendisine uygun bir arayüz çıkarttığı için bu erişilebilirlik açısından dezavantaj tabii ki. Ya bu konuda bir ortak bir standart belirlenmeli aslında. Yani firmalar ya da Google ya da bu işin başında kim varsa artık bu yaptırım koyabilecek durumda olan ya da standartları, kriterleri belirleyecek olan kimse Android cihazlarda erişilebilirlik adına şu özellikleri koyun, şunları etkinleştirin ya da kendinize özgü bir grafiksel arayüz tasarlıyorsanız da bu arayüzün işte kapatılıp açılabilir, etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir bir arayüz olması gibi, mesela en basit benim aklıma gelen bu. Evet. Böyle bir şey yapılması belki erişilebilirlik adına bir ilerleme sayılabilir ama henüz bu konuda bir maalesef adım yok. En azından benim bildiğim böyle.
Şeyi de vurgulayalım arkadaşlar. Niye? Yani ne olacak yani? iPhone var, onu kullanın madem erişilebilir. Niye başkalarına deniyor, düşünebilir bazı arkadaşlar. Biz de ya, ben de iPhone gayet memnunum yani açıkçası erişilebilirliğinden, kullanımından. Çok pratik, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama şey boyutu var sonuçta. Demin de söylediğimiz gibi %75'i dedim piyasanın Android'le çalışıyor. Böyle boyutu var. iPhone, Apple çok kapalı. Yani tamam, evet. Çok fazla kendine özgü. Bir boyutu bizi ilgilendiren Türkiye boyutu Fatih projesi geliyor. Yani Fatih projesini ne yapacaklar, nasıl bir tablet kullanacaklar bilmiyoruz. Ama Android'le çalışan bir tablet kullanmayı planladıklarını biliyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor. Bizimkiler kendiliğinden erişilebilirlik özelliklerini ben becerebileceklerini sanmıyorum. O yüzden Android ne kadar erişilebilirliğini arttırırsa biz de deriz ki yani şu modelleri alın veya şunun üzerindeki bir versiyon edinin bari onu kullanın diye Yani bu yüzden bu önemli bir konu yani üzerinde o yüzden duruyoruz hani Apple dışı cihazlar. Biraz sonra Windows'tan da bahsedeceğiz ama Ömer biraz önce de ben hani sen sonuna yetiştin anlatmaya çalıştım. 4.1 Jelly Bean deniyor galiba ona.
Jelly Bean 4.1 Jelly Bean abi bir hafta önce 4.2 olarak güncellenmiş. Şu an
zaten 4.2 olarak geçiyor doğru.
Ama işte şimdi Android'in güncellenmesindeki handikap şu. Şimdi Google resmi bir kod yayınlıyor tamam mı? Mesela diyelim ki şimdi Apple'daki gibi değil. Yani mesela Apple iOS 6 ya da 6.1 yayınladı. Pat diye bütün işte iPhone, iPad, iPod neyse işte bu cihazların kullanıcıları bu bu güncellemeyi yani işte wireless üzerinden veya bilgisayardan, iTunes'dan bir şekilde güncelleyebiliyorlar. Ama Apple'ın yayınlamış olduğu, pardon Google'ın yayınlamış olduğu bu Android kodları sadece Nexus cihazlarına kurulabiliyor. Yani Apple sadece kendi üretmiş şey, Google sadece kendi üretmiş olduğu, kendi işbirliğiyle üretilmiş olan Nexus cihazlarına güncelleme yayınlıyor. Onun haricinde diğer firmalar, mesela sen Samsung'sun, HTC'sin veya işte LG'sin, Motorola'sın, kendi cihazlarına güncellemeyi alabilmen için kendi arayüzüne uygun cihazın donanımına uygun bir şekilde o kodu değiştirip modifiye edip ondan sonra güncellemeyi kullanıcılarına sunman gerekiyor. Ha, o yüzden Android'de güncelleme bu açıdan sıkıntılı. Yani her firma güncellemeyi ayrı ayrı cihazın donanımına göre yapması lazım. Hmm. Çünkü Android'de donanım çok, cihaz çok, model çok, çeşit çok. Ya bu yüzden de her cihazın donanımına göre, işletim sistemine göre ya da ne bileyim işte konfigürasyonuna göre, işlemcisine, RAM'ına göre yükleyecekleri, yayınlayacakları güncellemenin türü, içereceği yenilikler vesaire birçok şey değişebiliyor.
Bir şey sorayım sana Ömer. Bu Nexus, ben biraz önce bir dokümantasyon hazırladım. Bunu siteye de koyacağız. Bugün gruba da yollarım herhalde. Hani radyo için hazırladım ama. Nexus 7'deki erişilebilirlik Tolstek'in. Evet gördüğüm kadarıyla bayağı bir geliştirmişler. Yani yine sağa doğru parmağını çektikçe öyle geziyorsun. Çift tıklayabiliyorsun. İşte onun dışında iki parmağını sağa sola çekerek sayfalar arası geçiyorsun. Üstte aşağı doğru hareket ederek liste içinde page up gibi hareket ediyorsun. Belki sayolları var falan gibi. Hani hatta açmayı bile kolay açmayı gibi şeyler var. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Bu Nexus da böyle. Yani orada da öyle yazmış. Nexus için geçerlidir. 4.2'de çalışan. Peki başka bir cihaz, diyelim ki Samsung'un X cihazı 4.2 güncellemesini aldığında ya da 4.2 ile çalışan yepyeni bir ürün çıktığında acaba burada bahsedilen TalkBack özellikleri, ona da kurulan TalkBack de olur mu sence?
İşte abi bu konuda bir şey söylemek için dediğin gibi bu cihazları test etmeden, görmeden böyle bir şey söylemek çok zor. En azından benim böyle bir şey söyleme şeyim yok çünkü Nexus'lar dediğim gibi yani Google daha çok Nexus'larda vanilla Android dedikleri bu saf Android'leri kullanıyor. Ama Samsung'un ya da Motorola'nın ya da diğer cihazların hepsinde üretici firma tarafından tasarlanmış grafiksel bir arayüz olduğu için ya bu özelliklerin birçoğu çalışacaktır. Ama Nexus'ta olduğu kadar %100 başarılı olacak diye bir şey sanıyorum söylenemez. Yani bu herhalde mümkün değil gibi. Ama dediğim yine de bu TalkBack'in özellikleri aşağı yukarı Android'in genel içeriğinde çalışır gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor çünkü çok zor özellikler değil yani adına yaptıkları şeyler ama ben şunu fark ettim hani yapılan şeyle ana ekranda dolaşım olayını çözmüş gibi geldi bana TalkBack ama internette sıkıntıları var ama Chrome'la kullanıyordu. Ben YouTube'da da bir demo izlemiştim. Chrome dışında bir alternatifimiz var mı Android'de?
Şimdi Android'de ben Android kullanırken birkaç tane, hatta birkaç tane değil, çok web tarayıcısı denedim. Hı hı. Chrome dışında neydi ya, bir şey vardı bu. Şu an tarayıcının adını tam hatırlamıyorum ama 2.0'da sürümü. Sanıyorum Accessible Web Browser 2.0 mı? Webfox mıydı? Webfox muydu? Öyle bir şeydi galiba. Ya programın şu an ismini tam hatırlamıyorum. Bunu öğreniriz. Hı hı. Böyle bir tarayıcı vardı. Ama bu da kısmen erişilebilir. Yani internette dolaşabiliyorsun, linkleri tıklayabiliyorsun, sayfalara gidebiliyorsun falan. Ama yazma alanları sorunluydu mesela. Diyelim ki Editbox'a geldim, Editbox'a yazı yazmaya çalışıyorum. Şimdi tarayıcı için dokunmatik ekranda özel kısa yol tuşları yapmışlar. Hani nasıl mesela sağ şeyde iPhone'da işte sağ kaydırırsanız link dolaşıyorsunuz. Ya da Talk'ta da vardır mesela diyelim ki parmağınızı işte 8'in üzerine koyarsanız ekrandaki o sanal 8'in üzerine işte yazma alanlarına gider. 5'in evet. üzerine koyarsanız butonlara evet, gider. Evet, ha, buna benzer dokunmatik kısa yollar koymuşlar. Yazma alanında senin yazmaya çalıştığın yazıyla bu kısa yollar çakışıyordu.
Yani şey gibi bir yani çözüm yoktu. Yani
A yazacağım, mesela E yazacağım. Orada 5'e basmam gerekiyor ya da 5 yazacağım. 5 linklere gidiyorsa pat diye linke atlıyor. Yazma alanını kapatıyor.
Yani JAWS'taki form kipi açıp kapama gibi bir sorun vardı.
Evet, böyle bir sıkıntı vardı abi. Yani bunu klavyeyle de yapmaya çalışsanız aynı şey oluyordu. Çünkü klavye kısa yolları da var bu tarayıcının. Şimdi klavyede L linklere gidiyorsa ben L yazmaya çalıştığım zaman yazmalarında pat diye bir sonraki linke atlıyordu.
Komik
bir harfini yazdırmıyordu. Bu kısmen erişilebilirdi ama bu tarayıcı. Yani ne yapabiliyorduk? Bu tarayıcıyla işte Google'da falan gezebiliyorsun ama arama yapamıyordum dediğim gibi yazamadığım için. Fakat evet. işte bir web sitesini yükleyip web sayfasına gezebiliyorsun. İşte bir şeyler mail falan okuyabiliyorsun, internete girebiliyorsun. Böyle şeyler. Bir de şey var. Code Factory tarafından üretilen bu Mobile Accessibility paketine dahil olarak.
Değil mi? Evet, onu da okudum. Doğru.
Gelen veya Mobile Accessibility paketinden bağımsız olarak da 19 Euro'ya falan satılıyordu galiba. Bir web browser var. Bu web browser da erişilebilirlik açısından sıkıntı yok. Gayet rahat. Her açıdan kullanabiliyorsunuz ama tek problemi flash ve müzik gibi audio ve video materyalleri yüklemiyor. En azından ben YouTube'da şey yapamadım. Mesela herhangi bir video izleyemedim bu tarayıcıyla. Bu böyle bir sıkıntısı vardı. Ya da şöyle bir sıkıntısı daha var. Gerçi Android'de bu işler market üzerinden yapılıyor ama Android marketten girip bir uygulamanın linkini tıklayıp indirmeye çalıştığınızda indirmiyor. Yani işte cihazınıza uygundur diyor falan ama indiremiyorsunuz. Bu tarz sıkıntılar vardı bu tarayıcının da ama tabii erişilebilirlik olarak bu tarayıcı eğer YouTube'da video falan izlemek istemiyorsanız birçok işinizi yapmak için yeterli ama bu tarayıcının da sadece Mobile Accessibility programıyla çalışıyor veya kendi şey var, internal TTS'i var. Zaten web tarayıcısını açtığınız zaman direkt bu Nuans tarafından işte sunulan bu hani iOS'te de olan bu Samantha ve Serena sesleri var. US English, British English sesleri. Bu seslerden birisi yükleniyor. Pat diye açılıyor. Direkt konuşmaya başlıyor. Yani Mobile Accessibility yüklü olmasa bile bu web browser'ı kendi dahili sesiyle kullanabiliyorsunuz.
Peki bu Mobile Accessibility ile ilgili de bir şeyler okudum ben. Hani bu Android üzerinde çalışan Code Factor'ın ekran okuyucusu. Benim okuduğum zamanlarında hani pek yani o eski versiyonlar olabilir. Bu dokunmatik ekranlarla çok uyumlu çalışmıyordu ama klavyeli şeylerle bayağı şunları birçok şey yapabiliyorsunuz falan diyordu. Hani o konuda ne diyebilirsin? Code Factor'ın konuda daha hırslı. Nuance herhangi bir şey üretmiyor mesela şeyler için ama Code Factor'ı ücretli de olsa üretiyor. Onlar yeni bir şeyler çıkarabilir mi?
Şimdi Mobile Accessibility birkaç güncelleme aldı. Fakat şu son zamanlarda ben bunu e-posta grubunda da yazmıştım. iPhone grubunda bu konu tartışılırken Talkback'le alakalı. Mobile Accessibility'ye güncelleme şu an gelmiyor. Daha doğrusu şu an Code Factory Nokia ile işbirliği halinde. Nokia Screen Reader için.
Evet, öyle bir şey de var.
Şu an asıl yoğunlukları, asıl çabaları bu Nokia Screen Reader ve Mobile Speak programlarını geliştirme ve işte güncelleştirme üzerine. Mobile Accessibility'yi güncelleştirmiyorlar. 1.4'ten sonra sanıyorum yeni bir güncelleme gelmedi. O yüzden yeni mesela Android 4 veya 4.1, 4.2 gibi cihazlarda dokunmatik arayüzü destekleyip desteklemediği konusunda çok fazla bilgim yok. Ama eski sürümler böyle bir şeyi desteklemiyor. Şimdi Mobile Accessibility şöyle bir ekran okuyucu. Mobile Accessibility aslında tek başına bir ekran okuyucu değil. Bir işte şey application işte suite. Mobile Accessibility suite diye geçiyor zaten. Yani mobil erişilebilirlik paketi. Bu pakette 10 tane Code Factory tarafından dizayn edilmiş program var.
Bunlar klasik işte, şeyde de vardı. Hani Symbian'da da benzer bir şey yapıyorlardı.
Değil şimdi mi? Bizim gören göz gibi. Aynı gören göz gibi. 10 tane uygulama var. Bunlar işte phone application diyor işte. Tabii
evet çift, yani Code Factory'nin öyle bir yanı var. Hep hepsi için ayrı bir şey yapıyor yani. Evet.
Phone var mesela. Phone'da telefon işlevlerini yapabiliyorsun. Rehbere ulaşabiliyorsun. İşte arama yapıyorsun. Çağrıları görüntülüyorsun vesaire. İşte GPS var. Where am I daha doğrusu. Sadece GPS dediğim where am I. Nerede olduğunu,
nerede olduğunu anlıyorsun.
Google haritalardan sana gösteriyor. İşte calendar var. E-mail var. Messaging var. Ondan sonra agenda vardı galiba. web browser var. Bu biraz önce bahsettiğim web tarayıcısı da bunun içine dahil. Buna benzer 10 tane uygulama var. Bu 10 uygulama böyle bir ana ekran gibi düşünün. İşte aynı bizim gören göz gibi. Bu uygulamaların içerisinde olduğunuz müddetçe gerek dokunmatik gerekse de klavyede kod şey mobile accessibility çalışıyor. Hı hı. Ama bu uygulamaların dışına çıktığınız zaman size şöyle bir uyarı veriyor. Mobile accessibility uygulamasının dışına çıkmaktasınız. Bu bölümden sonra mobile accessibility'nin erişilebilirlik sağlayacağı konusunda garanti veremiyoruz gibi bir açıklama geliyor. Ve mobile accessibility dışına çıktığınız zaman TalkBack ya da Spiel gibi Android'deki ekran okuyucular ne kadar erişilebilirse mobile accessibility de o kadar erişilebilir. Ama sadece klavyeyle. Mobile accessibility'de dokunmatik özellik yok. Klavyesi varsa bir cihazın veya trackpad ya da trackball diye o menülerde ulaşmayı sağlayan joystick tarzı bir tuşu varsa cihazın ancak bu tuşlar vasıtasıyla uygulamalar arasında ya da listeler arasında dolaşabiliyorsunuz. Onun haricinde dokunmatik ekran için herhangi bir erişilebilirlik özelliği mobile accessibility'nin yok.
Şey bu arada sağ soruyor TalkBack'in yeni güncellemesi çıktı yakın zamanda bunu inceleyebiliriz mi diyor ama sanmıyorum inceleyemedin herhalde. Çünkü bunun için o cihaza ihtiyaç var arkadaşlar, o cihazları da bulmak evet, kadar kolay değil yani.
Ben inceleyemedim açıkçası ama şu Nebi'nin bahsetmiş olduğu o 170 liralık bu Çin tabletleri aslında benim de ilgimi çekti, fiyat olarak da uygun. Ya aslında sırf bu işleri incelemek için
alınabilir değil mi? Lazım.
Evet. Bu 170 liralık tablet Android 4.2 ile falan mı çalışıyor? Yeni bir şey mi acaba?
4.04 diyor abi şey. Ice cream sandviç ama belki şeye yükseltilebilir. 4.1 Jelly Bean'e yükseltilebilir mi bilmiyorum.
Anladım. İlginç yani. Aslında onlardan böyle ucuz yollu bir tane bulsak denesek ilginç olabilir.
Öyle şeyler var abi. Değişik markalar var. Oblio falan diye markalar var. Bu markalarda 150-200 liraya bulabiliyorsunuz.
Veya en azından şu andan itibaren bunu araştıranlar 4.1'in üzerinde olan bir versiyon. Yani onunla çalışan bir şey arasınlar değil mi? Hani böyle bir şey incelemek isterlerse diye.
Yani tabii eğer son erişilebilirlik özelliklerini vesaire bunların hepsini kullanmak isteyenler Android'de en son güncellemeyi yükleseler, en son güncellemeyi almaları her açıdan iyi olur.
Evet. Peki son olarak biraz da şeyden bahsedelim. Windows'la ilgili ne olabilir?
Aslında ben burada şöyle bir şey düşünmüşüm az önce. Şimdi Mobile Speak Code Factory firması bir taraftan Windows'la ilgili şeylere de yoğunlaşıyor olabilir. Nokia ile işbirliği yaptığı için diye tahmin ediyorum.
Ben de öyle düşündüm. Belki o konu Symbian bittiğine göre ne yapacaklar yani?
Şimdi evet abi dediğiniz gibi bunu grupta da hatırlarsanız yazmıştık. Şimdi Code Factory zaten Nuance zaten bu işleri yapan bir firma değil. Yani Nuance'ın alanı farklı. Nuance işte TTS işleri
evet,
falan
aslında
uğraşıyor.
Esas yani
PDF converter'lar vesaire. Buna benzer işte ses tanıma uygulamaları, işte Nuance Dictation gibi falan. Evet, bu tarz uygulamalar falan yapıyorlar. Nuance'ın işi zaten bu ama Nuance'ın işi görme engelliler için ekran okuyucu üretmek ya da erişilebilir bir ortam sağlamak değil. Nuance zaten bildiğiniz üzere bu Thorsten Brandt ve Marcus Grober, bu Talks'u ilk çıkartan elemanlar. Brandt geçen sene öldü biliyorsunuz işte. Bu adamlar Bug.com diye bir firma kurmuşlardı. Yani Brandt Grober Communication diye. İlk Talks bunlar için çıktı zaten. Bunlar tarafından çıkartıldı. Nokia 9110, 9210 gibi Series 80 dedikleri bu 80 serisindeki cihazlar. O cihazlar tabii daha sonra Nokia tarafından kaldırıldı. Daha sonra işte 66 çift 0 serisinden önceki cihazlar çıktı. 7610, Engage vesaire. Bu esnada işte Nuance bu firmayı satın aldı. Book.com firmasını. Ve tabi Brandt ve Grober da bu firmada Talks'u geliştirmek için birisi işte Product Manager, ürün yöneticisi, birisi de programcı olarak işlerine devam ettiler. Ama Nuance dediğim gibi bu saatten sonra Nuance'ın Android veya Windows Mobile için bir ekran okuyucu üretir mi üretmez mi? Bu konuda açıkçası muallak. Yani bu belli değil. Şu ana kadar herhangi bir duyum ya da herhangi bir bilgi yok bu konuda. Sadece Talks programının bir yıl daha güncelleneceği konusunda benim en azından net bilgim var. Bu da Marcus Grober'ın kendi ağzından aldım, öğrendik bunu. Talks Alpha grubunda falan yazıyor. Yani Nuance böyle bir şey yapmayabilir. Böyle bir işin altına girmeyebilir.
Yani Talks bitiyor mu hocam artık?
Talks bitecek artık. Talks bir yani. Yıl sonra Talks bitecek. Evet. Yani şöyle bitecek. Güncellemesi artık durdurulacak. Eski lisans sahipleri satın almış olanlar ellerindeki lisansları kullanacaklar.
Evet. Ama yani Windows için falan bir çalışma yapmaz mı Talks sence? Yani o i̇şte, şey için bile yapamadı çok fazla bu. Daha önceki Android için falan da yapmadı. Windows için de yapmaz mı sence?
Şimdi abi nüans, yani Windows Mobile için bir TOX sürümü çıkarttı. TOX 1.1. Bunu bu TOKNAV'ın sayfasında bulabilirsiniz eğer bakarsanız. Ben bu sürümü gören göz cihazına yüklemeyi denedim ama olmadı. Yani sözde 6.5 Windows Mobile'la çalışıyordu ama çalıştıramadım ben, olmadı. Mobile Speak çalışıyor, bu çalışmıyor. Şimdi ama bu da güncelleme almadı. Yani Windows Mobile 6.5 bittikten sonra bu yazılım da herhangi bir güncelleme almadı. Yani belki Windows Phone için, yeni Windows Phone'lar için bu uygulamayı geliştirirler. Ama dediğim gibi bu uygulama da zaten Nuance'ın kendi ürettiği bir şey değil. Yani Nuance bu konuda sıfırdan bir şey üretmiyor. Yine eskiden Pocket Hall diye bir yazılım vardı. Belki biliyorsunuz.
Evet, hatırlıyorum.
Pocket PC'lerde falan çalışırdı. Windows Mobile 5.0'da falan. Bunun kodlarını alıp Windows Mobile altında çalışan yeni bir ekran okuyucu olarak TOX adı altında yeniden çıkarttılar. Ama çok tutulmadı. Çok fazla da tanıtılamadı maalesef bu yüzden. Böyle bir şey var. Ama Nuance bu konuda ilerlemek ister mi? Bu yazılımı geliştirip yeni Windows Mobile platformuna geçirmek ister mi? Ya da bu konuda devam etmek ister mi? Bu konuda herhangi bir bilgi maalesef yok. Yani biz de bir şey söylemiyoruz çünkü Nuance çok kapalı çalışıyor. Yani şu an hiçbir şey dışarıya sızdırmıyorlar.
Evet, işte bir geri bildirim de almıyorlar hakikaten. Çok sıkıntı. Peki şeyle ilgili düşünürsün Ömer. Bu sonuçta Windows Phone'larda geçtik. Bu işte Freedom Scientific olsun, GW Micro olsun, yani bu ekran okuyucu üreticilerinin Windows 8 ile birlikte bu konuya yönelebileceklerini düşünüyor musun? Böyle bir ihtimal var mı? Hani bunları da destekleyelim diye. Yoksa bilgisayarda kalmaya devam mı ederler?
Bunlar bence Nokia'nın Windows Phone 8 ile piyasada yakalayacağı şeyle, hani gelişmeyle alakalı, doğrudan
evet,
alakalı.
Doğru orantılı olabilir onunla. Ben
yani Nokia bu konuda ne kadar başarı sağlarsa, eğer Nokia bu konuda Android ve iPhone'u, iOS'i geride bırakıp insanları tarafından gerçekten kullanılabilecek özelliklerde hem yazılım hem donanım olarak, dizayn olarak güzel bir cihaz, güzel cihazlar üretir de, yani Symbian'da yakalamış olduğu o trendi Windows'da da yakalarsa bu dediğin mümkün olabilir. Yani bunu Freedom Scientific de yapar, GW Micro da yapar. Belki Nvidia gibi ekran okucuları zaten şu anda hala kullanabildiğine dair söylentiler var ama ne kadar doğru bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün olabilir ama dediğim gibi ben pek açıkçası Nokia'nın Windows Mobile'la çok fazla şu an artık Android ve iPhone'u, iOS'i geçebileceğini...
Evet, Nokia bence de yani bu noktadan sonra tekrar o eski trendini yakalaması bana...
Zaten onlar hani şey durumuna geldi biraz. Biz siz gelirken biz geri dönüyorduk.
Evet.
Şeyine geldiler biraz.
Nokia yani çok şey yapamadı. Elinde çok telefon var falan diye çok daha önceden geçmesi gerekiyordu. Daha yeni Symbian'ı bırakabiliyor falan. O yüzden Windows 8 çok daha yeni çıkabildi falan. Yani zor geliyor bana da açıkçası.
Yani Windows 8 yeni çıktı. Ben Türkiye'de Windows Phone 7'li telefonların o Lumia serisinin hiç satıldığını falan duymadım. Yani bu Lumia serisi altında Windows Phone 7 diye birkaç tane cihaz çıkarttı bu. Sanıyorum N900 gibi birkaç tane daha var bu modelleri, şu an hatırlamıyorum. Ama yani bu modellerin ne forumlarda ne internette hiçbir yerde gören insanlar tarafından dahi konuşulduğunu, kullanıldığını, yorumlarını vesaire çok fazla okumadım, görmedim. Yani insanlar artık Nokia'yı bıraktılar, Nokia'yı tercih etmiyorlar. Bu Windows atılımı sayesinde Nokia kendisini bitirmiş oldu. En azından bu benim şahsi fikrim. Bundan sonra ne olur? Yani çok çok ciddi bir atak yapması lazım ki, yani öyle bir şey yapması lazım ki bütün iPhone ve Android kullanıcılarının bilmediği, yapamadığı ya da onlardan çok daha üstün, çok daha güzel özelliklerde cihazlar kullanılabilir, rahat cihazlar üretmesi lazım ki Nokia bu işin altından kalkabilsin ki bugüne kadar da Microsoft Windows Mobile ile bu trendi hiçbir zaman yakalayamadı. Yani Windows Mobile hep vasat altı bir işletim sistemi olarak kaldı. Yani bu Symbian'la olan rekabetinde de böyleydi. Bugün dün karşısında Symbian vardı, tek bir işletim sistemiydi. Bugün karşısında Android ve Apple gibi iki tane işletim sistemi var. Ki Android tek bir firma da değil. Yani Samsung, HTC, LG vesaire birçok şu an mobil cihaz üreticisi Android kullanıyor artık. Evet. Yani o yüzden Nokia ve Microsoft'un bunlarla rekabete kalkışabileceğini ya da başarılı olabileceğini pek ben olduğunu görmüyorum.
Kaldı ki bir şey ekleyeyim, bu Windows ya insan aslında bilmediği bir alana girince böyle yani başkalarının taklit ederek biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela Windows şimdi Windows 8 ile birlikte dokunmatik ekranlara uygun bir şey yapmaya çalıştı. Ama ben birkaç yorum dinledim geçen bunları okurken. Bunu yaparken normal masaüstü kullanan ya da mouse kullanan kullanıcıyı dışladı bu sefer de. Yani ciddi sıkıntılar yaşanıyormuş Windows 8'de. Hakikaten yani birçok konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyormuş. Yani hem yani böyle bir şey yapayım derken şeyi de kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Yani bilgisayarlardaki şeyini bile kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Nokia da aynı yani bu konuda biraz bilmedikleri alana girip yeterince de uzmanlarla çalışamadan sıkıntılı olacak bir süreç gibi geliyor. Son olarak şunu da toparlayalım istersen Ömer. Bir 3-4 yıl sonrasına bakarsam kafanda öyle bir şey var mı? Yani bu erişilebilirlik açısından, ekran okuyucular açısından ne noktada oluruz sence 3-4 yıl sonrasında?
Vallahi abi 3-4 yıl sonra 3-4 yıl sonrasına bakacak olursak açıkçası ben geçen grupta da yazdım. Android'in geleceği konusunda ümitliyim. Yani şu an Android istenen düzeyde olmayabilir. Ama 1-2 yıl sonra bence Android şu an Apple'ın yakalamış olduğu bu başarıyı erişilebilirlik anlamında yakalayacak. Ki şöyle bir şey de var zaten. Şu an hiçbir ekran okuyucu üreticisi bu Freedom Scientific, GW Micro ya da işte ne bileyim Nuance bu konuda herhangi bir çalışma yapmasa bile Code Factory mutlaka böyle bir şey yapacaktır. Çünkü evet, adamların zaten var. İşi bu. Aha. Yani bunu yapmazlarsa adamların işleri bitmiş olacak. Çünkü evet, Code Factory'nin işi görme engelliler için erişilebilir ekran okuyucu ve yazılımlar üretmek. Eğer bu işten ellerini çekecek olurlarsa adamların şirketlere kapanır ve işleri biter. O yüzden bu konuda mutlaka Code Factory bir şey yapacak diye bekliyorum ben. Yani bu mobile accessibility mutlaka daha rahat, daha erişilebilir, daha güzel bir uygulama haline getirilecektir. Ki TalkBack cephesinde de zaten gelişmeler günden güne artıyor. Android'in çekirdeğinde de yani bu Linux çekirdek bu işletim sisteminde de bir şekilde erişilebilirlik anlamında bu çift dokun, tek dokun vesaire bu tip özellikler artık yavaş yavaş kullanılabilir hale gelmiş. Haliyle bence 3-4 yıl sonra biz çok rahatlıkla klavyesiz bir Android cihazı ki bu 3-4 yıl bile sürmeyebilir. 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl gibi bir süre zarfında da olabilir. Çok rahatlıkla kullanabileceğiz diye düşünüyorum. Yani Windows Phone'lar içinde belki yine Code Factory Mobile Speak ekran okuyucusunu geliştirip Nokia'nın Windows Phone'ları eğer tutulursa bu konuda da belki bir ilerleme kaydedilebilir.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığın için. Daha birlikte olalım seninle zaman zaman.
Tabii ki.
Hatta bir gün şey yapalım.
Şey düşünmüştüm abi bu
Adem abi senin sesin gitti ama. Adem abi bir konuşsun. Ömer sonra senle. Evet tamam. Adem hocam.
Ben de şey düşündüm. Bir günde navigasyon programları üzerine güzel bir şey yapalım.
Evet. Gerçekten bir de navigasyon sohbeti yapalım Ömer beraber.
Yapalım abi olur. Ben şey düşünmüştüm aslında da bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Bu TalkBack'i daha doğrusu bu Ice Free projesinin başında olan Raymond Murphy'di galiba o adamın adı. Bu adamlarla konuşulup böyle programa konuk olarak getirip aslında bizzat onlarla bu konuları konuşmak güzel olurdu ama böyle vallahi bir şey mümkün.
Aslında iletişim, olabilir. İletişimle ilgilenip bulursan
yazar konuşuruz alırız onları.
Deneriz konuşuruz yani neden olmasın. Yazar
sonra da banttan yayınlarız abi tercümesini de yaparız valla süper olur.
Böyle bir şey yapılabilir ya da yurt dışında Android ile alakalı ciddi anlamda çalışma yapan insanlar var. Yani Android telefonlara flash atanlar, yazılım yükleyenler, her şeyi yapanlar var. Şu an bizim Symbian ile yaptığımızı Android cihazlarda yapıyorlar. Bu Ice Free projesinde tanıştığım insanlar vardı. Ya da bu insanlardan birisi de olabilir. Yani bu konuda onlardan çok daha detaylı bilgi alabiliriz aslında. Çünkü güzel yurt dışında Android kullanımı ciddi anlamda şu an büyük bir trend oluşturmuş durumda. Şu an Android harbi ciddi ciddi fazla kullanılıyor yurt dışında. Çok fazla Android fanatikleri var diyebilirim. Yani adamlar böyle fanatizm gibi Apple ve iPhone gibi cihazlara karşılar. Tamamen Android diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Ve bu adamlar aslında dinlemek lazım. Neymiş, tabii, ne diyeyim.
Evet, evet. Kesinlikle.
Peki Ömer, çok teşekkür ediyoruz.
Ben rica ediyorum programa beni çağırdığınız için. Teşekkür ediyorum.
Yine daha görüşürüz. Çok sık sık beraber olacağız inşallah.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
Ömer'in son söylediğinden bırakıp bir müzik arası verelim. Emre de bizi bekliyor. Onunla da önemli konular konuşacağız ama evet. Hocam. Bu şeyle ilgili. dedi ya karşı şöyle bir durum var. Açık kaynak kodlu olması önemli bir ideolojik evet, evet. de bir şeyin bir parçası doğru. aslında. Yani bu programların paralı olması, kodlarının verilmemesi Windows'un yıllardır en ciddi eleştirildiği nokta odur. O yüzden hackiyorlar Windows'u. Mac bak Android'i falan o kadar kimse hackmeyecek büyük ihtimalle. Yani ondan dolayı kapalı kaynak kodlu şeyde kadar ciddi bir tepki var.
Evet.
O yüzden Apple da hiç sevilmez. Yani o konuda ben de bazı felsefelerini haklı buluyorum bu insanların. Yani tamamen kapalı devre, tamamen kendine özgü olup hiçbir kodunu kimseyle paylaşmayan veya şey satan kar amacı olma. Android o anlamda önemli bir destek görüyor. Yani içinde özgür yazılım üretme şansı çok fazla. Onun etkisi var ama ben de ümitliyim. Yani TalkBack'in bu şeyini gördükten sonra belki bugün hala Apple'la yarışamıyordur. Ama bir iki yıl sonra daha fazla yıllarda olur. Bizim için, yani benim için buradaki şey hocam, ne kadar çok cihazda ekran okuyucu olursa o kadar iyi. İnsanların aynen, istediğini aynen, seçme özgürlüğü olsun.
Evet.
Tek bir cihaza bağımlı kalmasın kimse. Ne kadar çok, ne kadar farklı fiyatlarda, yani ne bileyim 200 lira, 300 lirası olan da kullansın. 1500, 2000 lirası olan da kullansın evet. diyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Aynı kanadayım, ben de katılıyorum.
Evet, ama bir de şu boyutunu belirtmek lazım hocam. Galiba bu süreç Apple'ın bize yaptığı en iyi şey. Bundan sonra böyle çok pahalı ekran okuyucuların devri bitti galiba.
Galiba evet. Yani 1000 liralık telefon olup üzerine 500 lira 1000 lira daha verip
evet, yani
bir ekran okuyacak ya da bilgisayarda da belki aynı şey.
O yüzden Apple'a ne kadar teşekkür etsek azdır arkadaş bence. Bunu da evet, şimdi ekran okuyucunda bir ne kadar inceleme yapmak önemli bununla ilgili.
Şimdi burada şöyle bir şey düşünebilir. Hani ya Apple zaten onun parasını çıkarıyordur. Hani iPhone bugün baktığınızda 2000 lira bir iPhone. Ekran okuyucusunun parası zaten içinde diye ama bunu yani sadece görmeyene 2000 liraya satmıyor ki, herkese 2000 liraya satıyor diye düşünmek lazım.
Evet. Peki hocam, o zaman istersen bu arada biri yani bu müzik arası verelim istersen. Tamam. Orada Emre ile konuşalım.
Hı-hı. Evet, parçadan sonra Emre ile bağlantı da olacağız. Geliyoruz.
Tamam.
Çöle bile razlaş.
akşamlar diyoruz. Emre hoş geldin.
İyi akşamlar herkese, bütün dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk.
İyi akşamlar. Biraz önce deminki şeyden kalan Faruk bir şeyler yazmış. Bunu paylaşmak istiyorum arkadaşlar Mavispik'le. şöyle, farklı arayüzler var dedik ya hocam Android'de. Bir de bu arayüzün yeteneklerini değiştiren ROM dediğimiz şeyler varmış arkadaşlar. Bu ROM'lar stok üreticilerin yarattığı yasal ROM'larmış ve cihaza güvenli biçimde kurulabiliyormuş hocam. Ve bu custom ROM'lar farklı kişiler ya da kurumlar tarafından yazılan arayüzler olarak ayrılıyormuş hocam. Ve bu tür ROM'lar kullanılarak mesela S3 bile rahatlıkla kullanılabiliyormuş. Yani erişilebilir ROM'lar üretilebilir diyor. Mesela Samsung şey çıkarttı ama bu Samsung S3'ü erişilebilir hale getiren başka custom ROM'lar yapılabilir mesela gibi. Benzer şeyler olabilir. Hatta Faruk'a demişler ki sen S3 al, biz hallederiz ROM'larla. Halledebilecekleri falan söylemişler. Yani böyle bir durum da var işin içinde. Yani var olan şeyi bile değiştirebilen başka küçük programcılıklar derken yani süreç bayağı karmaşık bir süreç. Ama tabii bunları denemeden bilemeyiz. Tabii. Nasıl da deneriz. Keşke elimizde bir bütçemiz olsa bütün telefonları alıp deneyip insanlara sunsak vallahi ben çok isterdim ama
doğru,
bütçemiz yok. Emre kusura bakma senden çaldık ama bu konu bayağı bir son dönemde tartışılıyordu.
Evet, ben de şey diyordum ya Engin abiler hep Apple ya yok mu başka bir şey diyecektim artık size. Ama iyi oldu bugünkü program dinledik konuyla ilgili de. Getirdiğiniz yani Ömer'e herkes
bize de bağlayacak diyor. Bir şey derken biliyorsun Fatih projesi hala ortada bir şey yok. Gerçi bu ne kadar yürür yürümez ama Android de çalışacak. Yani sen ne dersen de onu tersine dönüştüremeyeceğiz. O yüzden onların ne kadar erişilebilir olacağı olduğunu takip etmemizin bir öyle bir boyutu da benim açımdan var. Programda da bahsettim onu sen duydun mu
bilmiyorum evet. Ama. Hani yani o proje biraz muamma bir şekilde ilerliyor. İşte şeyler, ürünler tanıtılıyor vesaire, hangi ürün kullanılacak falan ama Android işletim sistemli bir yazılımda, hatta yakın bir zamanda onunla ilgili bir yazılım paylaşılmış sanırım, onu da bulup inceleyip grupla paylaşacağım, öyle bir mail gördüm ben. Nedir detaylara çok fazla bakmadım, Fatih projesi yazılımı diye bir şey gördüm ben. Neyin yazılımıdır bilmiyorum ama belki Z kitap falan olabilir. Onu bir şekilde inceleyip uygunsa ya daha doğrusu paylaşılmaya değer bulursam paylaşacağım. Ama yani Android işletim sistemiyle çalışacağı belli olan bir yazılımda biz Apple diyoruz. Gerçekten de Apple erişilebilirlik noktasında önemli. Apple diyoruz fakat başlangıçta erişilebilir olsa da bu projeyle, Fatih projesiyle Apple ürünleri ilerleyen dönemlerde güncelleme sonrasında ve engelliler için de Apple ürünlerinin Android sistemine dönüştürüleceğini çok fazla sanmıyorum bu ülkede yani. Bir kere oldu mu öyle gider.
Evet, yani öyle bir boyutu da var hakikaten. Gelişmeleri ümit verici ama Türkiye'ye ne kadar yansır, ne kadar yansır. En azından var olanları bilmek ve önerebilme anlamında şey olmak açısından bunları takip etmek gerektiğini düşünüyoruz aslında.
Ya işte şöyle bir sorun var. Türkiye'de öneren kesimin dikkate alınmaması ya da kimin önerdiği önemli oluyor bu ülkede bu işleri. Yani biz önerdiğimiz zaman pek dikkate alınmıyoruz. Ama başkaları başka şeyler öneriyorlar ve onlar dikkat alınıyor. Dolayısıyla bizler her şeyi geriden takip ediyoruz aslında.
Evet, maalesef.
Yani öneren taraf henüz biz olamadık. Bizim sorunumuz bu bence.
Ve işin içinde olan taraf olarak böyle olmaması kötü.
İşte yani işin içinde olamıyoruz. Yani evet belki bilgimiz var, tecrübemiz var aktarım noktasında Türkiye'de. Bu alanda sizler çok iyi çalışıyorsunuz engelsiz erişim, teknoloji alanında vesaire. Ama söz söyleme noktasına geldiği zaman dinlenilmiyor, dinlenilemiyoruz yani. Böyle bir sıkıntı var. Başkaları dinleniyor.
Evet, aynen öyle. Gerçekten bunlar da şey yapmak gerekiyor. Peki Emre, derneğin hayırlı olsun. Artık ismini evet, resmen belirlediniz.
Evet, derneğin ismini belirledik.
Heyecanlı, çekişmeli bir maç gibiydi. İddia oynayabilirdik yani üzerine aslında. Kaça kaç veriyor. Oo, kaça.
Vallahi biz de oynamayı düşündük çünkü yani birisi bir ara önde gidiyor, birisi sonra tekrar öne geçiyor falan. Güzel bir süreçti. Bu arada radyo aracılığıyla da duyuralım. O bugünkü dernek duyuru metnini ben yazmıştım. Fakat temenni kısmındaki dernek ismini yanlış yazmışız. O nedenle tekrar özür diliyorum herkesten. O hata bana ait. Derneğin adı Eğitimde Görme Engelliler Derneği oldu. Zaten herkes bu süreci takip etti. En azından bizim mail grubuna üye olan arkadaşlarımız için bunu söyleyebilirim. İlk olarak 6 isim artı hiçbir seçeneğinden oluşan bir anket gerçekleştirdik. Fakat burada 26 oy almıştı birinci olan isim. Diğer 81'den 26 çıkanımızda 55 oy bir anlamda çok fazla şey olmamıştı. Karar sürecine dahil olamamıştı. İkinciyi de çıkaralım. Hadi 21 oy almıştı. 47'den sonrası çok fazla sürece dahil olamamıştı. Böyle ikili bir anketle sonucun daha iyi olabileceğini düşündük. Ve burada da 87 oy geldi. 81'di ilk oylama. 4 günlük bir ankete 81 oy gelirken 2 günlük bir ankete 87 oy geldi. Bu da ilginç bir
evet,
durum.
Evet, aslında ben başlangıçta siz onu duyurunca aslında kişisel olarak kendi görüşüm zaten listede eğitimde görme engellerdi ama yine de ilk anketin sonucunda fırsat eşitliği sonucu çıkıyordu. Sanki şey gibiydi yani ben oyunun içinde keşke baştan bunu böyle belirleseydiniz diye mail attım hatta hani kural değiştirmesek daha mı iyi olurdu acaba diye. Ama şey gösterdi ikinci ankete daha fazla katılım olması insanların bu işi sahiplendiklerini ve önemsediklerini 87 evet. 2 günde 87 kişinin değil mi hocam?
Evet.
Hiç az bir
evet,
sayı
evet,
değil
kesinlikle.
Yani 2 günde 87 kişi köylerde bir yere 10 kişi toplamakta bile zorlandığınız bir ortamda yapması sizin bu internet sisteminde ne kadar başarılı olduğunuzu, iletişim maillerinizin ne kadar okunduğunu falan gösteriyor insanların. Çünkü oraya siteye girecek ve oy kullanacak. Hani bunun evet. insanların yapıyor olması falan bence çok önemli. Her şeyden önemlisi bu. Yani o kadar kişinin bu işe oy kullanıyor olması kafalarında bunu düşündüklerini gösterir önemli. O yüzden çok iyi bir altyapıyla başlıyorsunuz. Yani ben çok ümitliyim.
Evet, ben
yani
de
ismi ne olursa olsun yani o olurdu bu olurdu. Sonuçta ikisi de demek ki eşit oy almış gibi sonuçta.
Evet 3 oyla evet. bir isim öne çıktı. Hı-hı. Ama biz duyuru metninde de belirttik. Bu fırsat eşitliği zaten birçok alanda savunulan bir nokta. Her ne kadar bazı kesimler tarafından belki farklı algılanıyor olsa da ya da farklı biçimlerde dillendiriliyor olsa da söz söyleyenler tarafından. Dernek düzeyinde mutlaka yer alacak bir ilke fırsat eşitliği. Hı hı. Bunu da parantez edelim. Çünkü burada %48'lik bir oy oranıyla fırsat eşitliği de önemli bir oy almış durumda ankette.
Aslında benim şöyle bir düşüncem var bununla ilgili Emre. İnsanların düşüncesi hakikaten eşit yani ayrımcılığa uğramadan, farklı muameleler görmeden bir yerlere erişebilme hakkını istiyorlar aslında. Galiba fırsat eşitliğinde bunu mu görüyorlar? Ne dersin?
Evet ben de onu düşünüyorum. Yani fırsat eşitliğinde herkes bunu görüyor. Biz de zaten aslında ismi önerirken bu ilk ismi biz önermiştik. Biz de bu ismi önerirken bunları düşünerek aslında önerdik. Farklı da düşünceler geldi. Ve yani dedik isim yüzünden ilk etapta bir yanlış anlamaya mal vermeyelim diye fırsat eşitliği kısmını da önererek bir isim önerisinde bulunduk. Ki bu ismi aslında ilk olarak Elif önermişti. Eğitimde Görme Engelliler Derneği ismini. Ve Elif olduğu ismin sahibi aslında.
İsim annesi oldu yani.
İsim annesi oldu evet.
Bunu EGEN diye kısaltacak mısınız? Öyle bir kısaltma şeyiniz var mı? EGEN, Eğitimde Görme Engelliler gibi.
Ya kısaltmasını tam olarak netleştirmedik. Kısaltmaya gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani çok uzun bir isim değil. Eğitimde Görme Engelliler Derneği yani bunu ne kadar kısaltırız ya da kısaltmaya ne kadar gerek var bilmiyorum en azından
ben
belki fizikte
kısaltma...
falan kısaltılabilir ama telaffuzda ben kısaltmayı çok doğru bulmuyorum böyle kısa bir ismi.
Ben değişik bir kısaltma buldum bununla ilgili ama mutlaka öyle bir şey de vardır.
Söyle hocam.
Egeder.
Nasıl?
Egeder diye bir kısaltma buldum ama mutlaka öyle bir şey de vardır.
Vardır mı bilmiyorum ama domain adı alınmış.
Ya, anladım. O şöyle Ege'nin
tabii Ege, evet, Ege'nin bir derneğiymiş gibi de algılanır
falan tarzında. Evet.
Yani Egen ya da EN, Egen falan gibi böyle bir web alacaksanız eğitimde gormeengelliler.com uzun mu olur acaba? Hani
yok bence çok da uzun olmaz. Yani
doğru.
Hani eğitimde görme engelliler fırsat eşitliği.org olsaydı o olmazdı ama eğitimde görme engelliler kısa bir isim bilmiyorum evet. Yani.
Tabii tabii olabilir doğru. Eğitimde görme engelliler nokta o.
Evet artık bunu değerlendiririz.
Bence bu bak şimdi burada konuşuyor biri alırsa var ya görürsünüz. Şimdi
ben
burada,
de onu sen... şeyini yaşadım şimdi yani.
Oğlum hemen bak hemen 11'de program biter bitmez yani, veya bayram mı var orada, kim var sizin gruptan? Turgay, Burgay, koşun alın oğlum, bak dinleri alır sonra satmaya çalışırlar size.
Sizden bulurum suçu bak Engin abi.
Yok ben, valla sen öyle dedin, ben Egen Megen gibi şeyler diyordum, o yüzden dikkat edin yani, gitmesin.
Neyse giderse de yani ne yapalım yani, net alırız, kom alırız, hepsini birden almaz herhalde arkadaş.
Neyse ben daha fazla bu konuyu açmayalım, biraz biz şey...
Bir zamanlar bu işler biraz şeye benziyordu Emre, hani boş araziler olur da parselleyip satarlar ya, o işlere benziyordu.
Ya bu kısaltmalı isim alma meselesi zaten şey, çok zor yani, herkes her türlü kısaltmayı almış. Dünya da alıyor zaten herhalde, biz başka şekilde kısaltıyoruz o kısaltmaları, dünyada başka... Milletler başka şekilde kısaltıyorlar.
Tabii, tabii.
Öyle kısaltmalı isim alabiliyorsan çok büyük bir iş başarmışsındır.
Mesela bizim GTM'e gelen en büyük eleştiri hani niye .com.net diye adresi? Bunun bir iki sebebi var. Biri hani sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlıyız, ondan öyle. İkincisi de ben GTM'e başladığım anda, 2007'de başladım, ilk istediğim ben bir .com.net alalım yani, olmaz, daha kolay ulaşılsın diye. Şey oldu, almış abi hepsi. Yok yani GTM.com.net diye bir adres şey yok, alınmış. Bir gün yazdım birine, ya dedim bu adresi satılık diye yazıyor bir de. Ne kadar satarsınız? Adam 5000 dolar mı 10.000 dolar mı ne istedi. Ya dedim biz sosyal bir kuruluşuz, ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi sizin için 4000 dolar olsun dedi.
Epey düşmüştü galiba değil mi?
Evet.
Epey bir fiyata
sonra biraz daha düşürdüler falan, ama ondan sonra da biz ilgilenmedik yani. Başımıza gelmedi değil. O yüzden
şey miydi, bir Türk kuruluşuna mı aitti? Türkiye mi aitti bu GTM ismi?
Yok abi, İngiliz birileri almış. Niye almış zamanında anlamadım ki. GTM.net, .org.com hepsi var ya, gitmiş yani hepsi. Ancak .com.tr falan alabilirsin. Hani TR'yi alamıyorlar tabi ticari şeyinden dolayı. Bence şöyle bir grup var diye tahmin ediyorum. Böyle sıkça ziyaret edilen ve belli bir şeyin üstüne çıkan bir şey varsa onu direkt adam boş olanları alıyor.
Bu işin piyasası var Engin abi.
İşte evet abi. Diyorum ya,
bu otomatik bir grup almış onu.
Bu şeye benziyor
otomatik
işte dediğin gibi.
Otomatik bir grup almış da olabilir ama gerçekten bu işin piyasası var. Böyle sağlam isimle Türkiye'de de yapılıyor bu. Hani sağlam isimleri, böyle revaçta isimler alınıyor ve daha fahiş fiyatlara satılıyor bu işin.
Ben sana en güzel var. Örneğini söyleyeyim bunun Emre. Bir ara İstanbul'a bir kanal projesi vardı ya. Kanal İstanbul Kanal İstanbul böyle bir adı olacaktı. Hemen o esnada o web sitesi satın alınmış.
Alınması lazım yani. başkaları tarafından mı?
Tabii tabii.
Ondan geri almak için...
Para ödeyecek almak istersin. Ya evet, satacak.
Milyonlar öyle şeyler. Peki biz yine geyiğe de aldık da evet. Emre'cim. Gerçekten bu şeyin başında onu yazdım. Bir söz senin söylediğin, hani körlerden şoför yapmam, öğretmen de yapmam söz üzerine. Hani bu söz adama evet, yedirmek de var ama hani gerçekten şimdi, böyle bir şey söylenmiş mi? Nereden duydun? Önce oradan başlayalım ve öğretmen atamalarına gelelim.
Bu işte bir toplantıda söylenmiş. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söylenmiş. Yakın bir dönemde. Ben aslında Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili süreci de anlatmak istiyorum. Bizim yaşadığımız süreci. İşte Mustafa Karaca diye bir arkadaş var zaman zaman bu konuyla ilgili. Mail grubumuzda da yazıyor, takip ediyorsunuzdur belki. Bu engelli öğretmen ataması ile ilgili ilk olarak onunla ve birkaç arkadaşımızla daha Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ilk önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gittik. Orada Aylin Çiftçi ile görüştük. Tabii konunun direkt muhatabı Aylin Çiftçi değildi. Ama biz yine de ona da konuyu iletmek istedik. Belki Fatma Şahin'e ulaştırır ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e ulaştırır. Ve onun sayesinde de Milli Eğitim Bakanlığı'nda belki gidebilir diye. Yani her yolu denemek için aslında. Tabii orada olumlu karşılandık. Hani ne kadar olumlu bir karşılama olursa, yani işte sorunun farkındayız vesaire tarzında şeyler. Çok da aslına bakarsanız yani söylenecek şeyler söylendi.
Arada bir parmak bal çaldılar yani.
Yani hani biz onun bir parmak bal olduğunu biliyorduk en azından. Bir kavanoz olmadığının farkındaydık. Daha sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik aynı gün içerisinde. Randevu falan almadık tabii. O Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na randevu alınmıştı Özür Diler ve Eşler Genel Müdürlüğü'ne. Ama Milli Eğitim Bakanlığı için herhangi bir randevu alınmadan gidildi. Yaklaşık 7-8 kişilik bir grup. Oradan atama bölümünden bir kişiyle muhatap olduk ki bu kişi yani söz söyleyecek kişilerden bir tanesiydi. Önemli kişilerden bir tanesiydi. Yani onu söylediği dikkate alınacak bir kişiydi. Ve adamın söylediği tamamen şuydu. Yani 2010 yılında işte Nimet Çubukçu zamanında öğretmenler alındı. Bunların tam olarak daha uyumu sağlanamadı. Ki adam 2010 da demiyordu. 2011 diyordu. Hayır, 2011 değil, 2010 diyordum. Hala 2011 diyordu. Neyse. Bunun değerlendirmesini yapmaları gerekiyormuş. İç değerlendirmesini yapmaları gerekiyormuş. Ve şunu söyledi. Okulların henüz engellilerin erişimine uygun olmadığını, bu nedenle engelli öğretmenlerin zorlandığını, yani bizi düşündüklerini söyledi.
Tabii yazık sizin orada. Ne yapacaksınız?
Ve şimdi şunu söyleyeceğim. Bu olayın tam bu noktasında iki tane görüş var. Ki iki tanesinin de kendisine göre haklı tarafları var. Bir tanesi ve bizim her zaman savunduğumuz şey şu. Yani herkesle her alanda aynı sınava girmek. Yani KPSS ile öğretmen ataması yapılıyorsa KPSS'ye girmek. Veya başka bir sınavla yapılıyorsa başka bir sınava girmek. Evet, bu doğru bir görüş. Diğer bir görüş de şu. Şimdi Nisan ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da her fırsatta övündüğü özürlü memur seçme sınavı yapıldı. Bu sınavda avukat, psikolog, sosyolog gibi uzmanlık isteyen meslekler alım yaptılar. Fakat öğretmenlik noktasında sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 7 veya 8 kişilik bir kadrosu vardı. O da her branşa değildi. Ve bu özürlülerin memurluğa alınmasına yönelik oluşturulan yönetmelikte de özürlü öğretmenlerin durumu ÖMSS sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alımı yapılır tarzında bir ibare yer alıyordu. Ve dolayısıyla bu görüşte diyor ki tamam, eğer ki diğer mesleklerde de ÖMSS sonucu geçerli olmasaydı biz böyle bir şey istemezdik. Fakat diğer mesleklere uygulanan durum neden bize uygulanmıyor? Burada bir ayrımcılık söz konusu değil mi? Gerekirse eğitim bilimleri sınavı da yapılır. Hatta gerekirse değil, bence gerekir ya, öyle bir şey olacaksa. Yani bu da kabul edilmez. Yani 60 tane soru vardı, tam sorular kaliteliydi belki ama sonuçta öğretmenlik mesleğini ölçen bir sınav da değildi. Yani böyle diyen de bir görüş var. Her iki görüşünde kendisine göre haklı görüş tarafları var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunlar dile getirildiği zaman şöyle dendi. İşte bu sene engelli öğretmen alımı yapılmayacaktır. Bize bu sene müsaade edin. Adam tamamen bu cümleyi kullandı. Bize bu sene müsaade edin.
Peki şunu soracağım. KPSS ile girersen de mi atanmıyorsun? Yani ÖMSS'de anladın mı?
Şimdi önümüzde bir Oğuz örneği var Engin abi. Hatırlarsın.
Oğuz ondan önceydi. Yani bu daha yeni. Oğuz biraz daha eskide. Zorlandı o da. Yani bu senenin Ağustos'undaki KPSS'ye girip atanan oldu mu veya olamadı mı?
Yani gerçekten Ağustos döneminde atanan arkadaş var mı? Gerçekten bilmiyorum. Ama Oğuz'un durumu da bence çok eski değil. Yani bir sene öncesinden bahsediyoruz ve o dönemde zorlandıysa Ağustos ayındaki arkadaşlarımız hala aynı zorlanmışlardır diye düşünüyorum. Eğer aramızda atanan varsa. Çünkü şey demiş yani. Yani sadece rehber öğretmeni yaparım. Çünkü sınıf yönetimi, sınıfı kontrol edemiyorlar. Demiş.
Evet, bu konuda hani biraz önce Burhanettin diye bir arkadaşımız şey yazmış. Hani söylentilere göre haber yapmayın. Bence bakan öyle bir şey dememiştir büyük ihtimalle. Benzeyen bir mesaj ama şeyde 1000 tane de öğretmen alındı. Bu ya 1000 tane de insan alındı.
Yani bu konunun teyidi yapılabilir. Söylentilere göre bir haber değil aslında bu. Yani bu söylenen bir şey. Bunun gerçeklik payı %100.
Yok, ben de zaten hani bakanın açıklamalarından ve daha önceki şeylerinden yani çok şüphem yok açıkçası ama yazılan şeyleri iletmek
için yani teyit ettirilebilir. Yani onu söylemek istiyorum özellikle. Hani öyle bir söylenti olsaydı ben zaten böyle bir konuyu konuşalım demezdim. Buna dikkat çekmek istiyorum. Teyit edilebilir. Şimdi olan şu, yani evet, her iki tarafında görüşleri belli ve adam dediği gibi yani bu sene bize müsaade edin, gelecek dönemde ne olacak, hani bakan isterse olura getirir.
Bu arada iki şey hemen onlara söyleyeyim. Yine Burhanettin Bey şey de yazmış, yani aslında velilerin birçoğu da kör engelli öğretmen istemiyorlar gibilerinden. Bu arada hocam bir dakika, benim Skype gitti galiba. Evet, Skype gitti, Emre de o yüzden düştü. Kablosuz bağlantı, bu klasik şeydi. Hocam küçük bir müzik arası ver. Emre, seni tekrar arayacağız, bizi dinlemeye devam et. Skype'dan kaynaklanan bir sıkıntı var sanırım. Kablosuz bağlantı değil.
Verdim ben şu an.
Летели су мусарски душани, јосу нефси млади базаржани, јосу нефси млади базаржани. Bazırcan Mustafa, hay prošetala Suljagina sada, hay prošetala do mosta na grada, luta fata počaši sama, ona traži moju Bazırcana.
Evet, Emre geldik tekrar, buradayız evet. Arkadaşlar, kusura bakmayın, bir internet kesintimiz oldu.
Şimdi şunu söyleyecektim Engin abi. Bu toplantıdan olumsuz bir şekilde ayrıldık çünkü tamamen ciddiyetsiz bir tavır vardı ortada.
Evet, onunla ilgili Önder de bir şeyler söylemiş, onları hemen ekleyeyim, sen devam et.
Tamam.
Burhanettin Bey şey demiş, bu konuda velilerin de büyük ölçüde insanları şey olduğunu, yani kör öğretmen istemediklerine ilişkin şeyler olduğunu, ki gerçekten bununla ilgili daha önce haberler çıkmıştı 2000'li yıllarda, hatırlıyor musun hocam? Emin abinin kitabında da yer verdiği
evet, olay vardı.
Yani hı hı. Bir kasabada kör öğretmen bu bizim okulumuzdan alın diyorlar. Böyle şeylerin olması Türkiye'de çok olası. Anket yapmış ama böyle şeylerin de olduğu söyleniyor. Ama evet. Kişiler böyle düşünüyor da kişileri öğretmen yapmayacaksa
ya şimdi şöyle çalışma. Bir şey var Engin abi.
Bir de Önder de sizin görüşmenizle ilgili bir şey söylemiş. Galiba bu görüştükleri kişi demiş şey Hikmet Orhan mı demiş Fikri.
Evet. Ben isim vermek istemiyorum.
O adamı iyi tanıyorum ama demiş Önder. Önder yazıyor. Çünkü 2007 yılında öğretmen olarak çalışırken hiçbir sorun yok ya, sadece tayin istediğim için görme engelli olduğum bahaneye dolarak şeyim iptal edildi. Öğretmenliğimi reddetti ve ben bu adamla görüşmek istedim, onunla görüşmeyi reddetti diyor. Yani zaten baştan buna karşı.
Biz 7-8 kişi gidince engelliler toplu olarak birisini gönderdiler, o da bayağı bir üst düzey bir adamdı.
Evet. Hayır yani şey, şimdi bu konuda zaten ciddi bir önyargı var. Bir de bakan bunu destekleyen tarzda oraya gelince zaten var olan önyargılar çok çok daha fazla. Zaten kesinlikle atamak istemiyorum.
Ben şunu söylemek yani istiyorum Engin abi. 2010'da yapılan engelli öğretmen ataması tam bir hataydı. Şimdi 1000 tane engelli öğretmen ataması
sen
yapıldı.
Nereye yapıyorsun sen bunu? Bir de hiçbir KPSS'ye terhili olmadan evet, bir sınavla yapıyorsun.
Ama yani daha da kötüsü var. 1000 tane engelli öğretmen ataması için kontenjan ayrıldı. 900 tanesi başvurdu. Daha sonra 900 tanesi atandı. Yani sanırım orada başvuranlar arasında şeyler oldu işte bir şekilde. Sınavı geçerse sayılanlar falan mı oldu artık bilmiyorum. Daha sonrasında kurumlarda çalışan engellileri de öğretmen olarak aldılar. Kurumlar arası atamayla Aralık ayı içerisinde o sınavdan birkaç ay sonra da böyle bir alım gerçekleştirildi. Bu sayede de sanırım 47 tane engelli öğretmen atandı. Hı-hı. Farklı kurumlardan Milli Eğitim Bakanlığı'na. Hı-hı. Şimdi burada 28 alıp matematik öğretmeni olarak atanan kişi vardı. Ben o tabloyu inceledim.
Tabii. Yani sırf kör diye, engelli diye alın demedik biz hiçbir zaman. Böyle yaparsanız tabii ki sorunlar da çıkar yani.
Kesinlikle hani yani şimdi herkes, yani bu görende de vardır, körde de vardır, diğer engellilerde de vardır. Yani herkes her mesleği yapamaz. Mesleğinin bölümünü okumuş olsa da yapamaz. Ve dolayısıyla birkaç kişi ya da artık sayısı ne kadardır bilmiyorum. Ama çok da fazla değildir.
Ya işte o yüzden kişilerin
yapmış olduğu olumsuzlukların genele yansıtılması kesinlikle doğru değil. Şimdi yani
ama işte burada şeye dikkat etmek lazım Emre. İşte şey çok kolay. 5000 tane alındı, 10.000 tane engellendi. Bakın nasıl alındı. Ama hiçbir altyapı yapmadan sen şey yapmadan evet. 20 alanıyla atıyorsun. Yani o zaman işte yine suç bizde. Bunları o zaman o kadar popülist bir biçimde süpersiniz. Oo işe gireyim de maaş alayım da ne olursa olsun diye karşılamamamız gerekiyor. Daha sonra da evet. Bundan şikayet etme hakkımız ama, olmuyor işte. Sorun o.
Yani. Evet, o konuda haklısın. Yani azınlık mı oluyoruz ya da artık yani mevcut şartlar mı insanları böyle zorluyor? Yani hani evet hak hukuk ama bir yandan da geçim var falan mı diyor insanlar bilmiyorum. Hani tabii doğru olduğu için söylemiyorum. Sadece bakış açılarını dillendiriyorum şu anda. Böyle bir durum ortaya çıkıyor ve yani okulların fiziki olarak engellilere erişilebilir hale getirilmediğini söyledi. Ve bu yıl bize müsaade edin. Yani geçen sene aldık iyiydik de bu sene almadığınca mı kötü olduk diye bir soru sormuştu bize ayrıca. Yani böyle bir soruyla da karşılaştık. Yani şurada şunu söylemek istiyorum. Bu yine birkaç gündür bizim mail grubunda konuşulmaya başlanan bir konu. Çünkü bu konu medyaya da taşındı bu bakanlık görüşmelerinden sonra. Yani bu bakanlık, özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ortada şu anda bugün size bahsettiğim iki tane görüşme var. Bir tanesi bizim yapmış olduğumuz görüşme. Burada bakanla biz görüşmedik. Fakat bu şoförden, körleri şoför ve öğretmen yapma görüşmesi bizim görüşmemiz değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yanlış bir anlaşılma.
Ama olması. Neredeyse kesin bilgi diyorsun, teyit edebiliriz
evet,
diyorsun.
Evet, teyit ettirilebilir diyorum. Sadece bu kadarını söylüyorum. Bizim e-posta grubunda yaklaşık birkaç gündür dile getirilen bir çağrı var. Biraz geç yapılmış bir çağrıydı. Aslında güzel, mantıklı bir öneriydi. 24 Kasım tarihinde engelli öğretmenler olarak bir basın açıklaması yapma önerisiydi. Fakat bunun prosedürleri vesaire birkaç gün içerisinde belki halledilmesi çok zor olabilir. Belki 3 Aralık tarihinde böyle bir konu gündeme gelebilir eğer kamuoyu oluşursa. Bilmiyorum. Arkadaşlarımız ne derler böyle bir konuya? Eğer öyle bir kamuoyu oluşursa 3 Aralık'ta bu konu tekrar gündeme gelebilir.
Evet, gerçekten önemli bu konuda dikkatli olmak. Bir de yani şu çok tehlikeli. Bütün engelli camiasının şeye dikkat etmesi lazım. Biz sizin için yeterince okullar erişilebilir değil. Ne yapalım, size en iyisi hep bir bekleyin.
Öğrenciler de gidiyor bu okula ya da yani o zaman onlara ne diyeceğiz? Yani öğrenci var bu okulda. Hadi öğretmeni almıyorsun da öğrenciyi de mi almayacaksınız?
Bu en klasik. Yani işveren de diyor ki benim şey senin için gerekli altyapım yok diyor. Niye almıyorsun ya? Sırf seni koruyayım diye yani canım. Yani ya altyapım yok.
O zaman şey problem yapıyoruz dedikleri olay ne olacak Türkiye'de? Biz kaynaştırılmış eğitime geçiyoruz. Kaynaştırılmış eğitime
geçiyoruz. O zaman ona niye geçiyorsun yani, abi? Hiçbir altyapı yok, oradan geçiyorsun.
Sarı çizgiyle bütün sorunları çözdüler bu ülkede.
Evet, doğru söylüyorsun. Olunca evet. Bitti her şey. Yani görünür şeyleri yapıp bir şeyler yapıp onların da çoğu çıkıyormuş galiba.
Bir de çok daha önemli bir gelişme oldu. Özürlü kelimesinin yerine de engelli kelimesini getirdiler. Tamam, bu çok önemli bir gelişme. Ama yani bu olunca devamı nasıl gelecek?
Abi yani işte tamamen göz yani boyamaya yönelik oluyor bunlar. Hakikaten.
Ama özürlü kelimesinin yerine engelli getirmeleri güzel bir şey.
Güzel zaten bir şey. Yani
bu şey demek aslında. Evet, biz sizi engelliyoruz. Okula da almıyoruz öğretmen olarak.
Evet, engelli.
Yani almıyoruz. Öyle baktığın zaman da öyle bir durumu var.
Yani şey bu hakikaten bakmayın, dikkatli okumak lazım. Gelişmeleri, söylemleri, satır aralarını dikkatli okumak lazım arkadaşlar. Hepimiz için yani bu o parti, bu parti, şu partiyle ilişkili değil. Altyapılar, düzenlemeler seni eşitliğe mi götürüyor? Yoksa ya ben sana maaş vereyim aldım bak bu kadar al. Yani ben hep bu işe alımları şey gibi görüyorum. Avrupalılar işsizlik maaşı veriyor Amerikalılar. Oralarda da işsizlik çok fazla. Bizimkiler de işe alıp yine iş yaptırmıyor. O da işsiz benzer bir şekilde maaş veriyor. Yani maalesef birçoğu bu şekilde yürüdü. Ve iyi okumak lazım o satırları. Ve şuna gidiyor. Bak biz sizi aldık, gördünüz mü? Yapamıyorsunuz işte.
Evet. Çok tehlikeli bir nokta
çok,
burası.
Çok tehlikeli. Bakın gördünüz mü? Biz elimizden geleni yaptık. Ama olmadı. Ben ne yapayım? Ben sana gerekli şansı verdim. Sen beceremedin. En iyisi ne yapalım? Biz sizi bir köşede oturtalım. Ekmeğinizi.
Korumalı iş yerleri açalım.
Korumalı iş. Yani buna gitme ihtimali var arkadaşlar. Çok tehlikeli yani bu noktada. Bunları yani, iyi okumak lazım değil mi Emre? Yani
ben artık bu ülkede engellilerle ilgili yapılan her türlü gelişmeden korkar olmaya başladım. Yani öyle bir hale getirildik maalesef. Biliyorsun geçen hafta Ankara'da çok kötü bir cinayet diyebileceğimiz bir durum ortaya çıktı. Keçiören'de yani otomatik engelli bir arkadaşımız kaldırımlarda yürüyemediği için yolda yürümeye kalktı ve bir çöp kamyon tarafından çarpılmak suretiyle cinayete kurban gitti. Ve bu yasa, bu 7 yıllık yasanın uzatılmasına destek veren herkes bu cinayetin suçlusudur. Sivil toplum kuruluşları da suçludur. Şimdi o gün o konuyla ilgili yetmez ama bu da olur diyenler bugün tam tersini söylemektedirler. Sivil toplum kuruluşları bakımından söylüyorum bunu. O gün o yasayı 3 yıl tamam yani belki doğru değil ama yani 3 yıl daha var. En azından bu şekilde geçirmelerini sağlayalım. 1+2 olsun. Bak işte ne bileyim işte izleme rapor şeyleri komisyonları falan oluşturacaklar bu sefer falan diye destek veren engelli sivil toplum kuruluşları bu cinayetten sonra tamamen fikir değiştirerek, söz değiştirerek bu sefer bu 7 yıllık sürenin uzatılmasına karşı bir numaralı karşı çıkan kişiler, kurumlar oldular.
Bu da çok ilginç. Bir söylenti duydum ben okumadım da mailleri. Sanki o cezaların da tamamen iptal edileceğine ilişkin yeni bir öneri hazırlanıyor muymuş neymiş? Öyle bir şeyler diyorlardı geçenlerde. Ne kadar doğru bilmiyorum ama.
Ya işte İstanbul'da biz bu konuda çalıştayda böyle hani kendi aramızda arkadaşlarla konuşuyorduk böyle yeni tanıştığımız arkadaşlara. Mümkün olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı bu meseleleri Mart ayında konuşurken şeyde Yeditepe Üniversitesi'nde. Ben Haziran Mayıs gibi aylarda şeyde Gazi Üniversitesi tarafından bir işte foruma katılmıştım. Burada ben bu konuyu işte arkadaşlar işte 7 Temmuz'da sürede olacak o günden sonra dava açabilirsiniz falan tarzında. Evet dedim hani uzatmazlarsa da olacak öyle bir durum var dedim. Yani böyle bir şey yapabilirler mi dedi yani neden olmasın dedim. Yani ben onu biraz ihtimal olarak söylemiştim. Belki de o gün biraz fazla abartmış bir de olabileceğimi düşünmüştüm. Gören kişiler vardı çünkü orada. Ama hakikaten söylediğimiz çıktı ve o yasa bir şekilde uzatıldı. Yani dediğim gibi bu ve bu tür cinayetlerde suçlu bu yasaya destek veren herkestir. Sarı çizgi koymayla maalesef hiçbir sorun çözülmüyor. Ya da mevzuattardaki isimleri değiştirmekle tabii ki bu değişikliklerin doğru ifadelerin gerçekten doğruysa değiştirilmesi önemli. Fakat sadece yazıyla işler çözülmüyor maalesef. Bu öğretmen atamalarım sorunu da bu şekilde. Yani
bir de bir şey ekleyeyim.
Yapmam, kaldırım yapmam demeyle bu iş olmuyor.
Kaldırım cinayetçiliği.
Öğretmen adaylarının ve geçmiş yıllarda bir şekilde KPSS veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamasıyla öğretmen olmuş arkadaşlarımızın bu noktada engelli öğretmen adaylarına destek vermeleri gerekiyor. 2010 yılında Mart ayında yine buna benzer bir olay gündeme gelmişti. Herkesin hatırlayacağı üzere. Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yerleştirme Yönetmeliği taslağında işte görme engellilerin öğretmenlik yapmalarını engelleyecek maddeler vardı. Taslaktı bu belki ama taslak olarak gelmesi bile ürkütücüydü. Ve dolayısıyla bununla ilgili yine biz platform olarak bir basın bildirisi hazırlamıştık. Ve daha sonraki süreçte bu taslak geçmedi ve 1000 tane engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. Bu dönemde birçok engelli öğretmen adayı vardı yine ve beraber çalışmıştık. Ben aynı çağrıyı o dönem engelli öğretmen adayıyken yapmış olan çalışmalarıyla katkıda bulmuş olan arkadaşlarımıza şimdi tekrar yapıyorum. Şu anda öğretmenler ve 2 yıllık öğretmenler 2 yıl içerisinde engelli öğretmenlerin de mesleklerinde başarılı olabileceklerini de göstereceklerdir. Ben özellikle onları da bu noktada engelli öğretmen adaylarının yaşadığı mağduriyetlere destek verme noktasında çağrıda bulunuyorum.
Hemen bir şey buraya ekleyeyim Emre. Bu engelli öğretmen olmuş, nasıl olsa benim tuzum kuru diye hiçbirimiz rahat etmemeliyiz aslında. Çünkü bu süreç böyle başladı mı, yarın bir gün bir milli eğitim müdürünün gelip ya bunlar başarılı olamıyor, tüm engelli öğretmenleri kızağa çekiyoruz demeyeceğine malum. Nereden bilebilirsiniz? Kim engelleyebilir? Kim bunun garantisini verebilir?
Yine engelli öğretmen alımı yapmayan bir zihniyet.
Var olanı da, var olanları da ben bir tarafta topluyorum, bunlar yapamıyor. Tam işten çıkarmaz belki ama bir yere oturtup bir şey yapmayacağını nereden biliyorsunuz böyle düşünen bir zihniyet?
Ya o 2010...
Verimsiz oldu. Çocuklarımız elden gidiyor. Minicik çocuklarımızı zehirliyor bu kör öğretmenler. Alın bunları başımızdan demeyeceklerine malum. Birileri, evet. Bir iki velinin böyle şikayet edecek. O veliler de vah vah deyip bir televizyon şeyiyle uydurum yani, oradan şey yapacaklar. Ne var bunlar?
Çok ilginç. Yani eğitim sistemini tek baltalayan kesim görme engelli öğretmenler. Hatta sadece görme engelli demeyeyim, engelli öğretmenler.
Tabii bütün eğitim yani sistemindeki sıfır çekenlerden falan bunlar sorumlu zaten yani. O kadar sınavlarda millet sıfır çekiyorsa ondan ya çok hakikaten arkadaşlar herkesin, her kesimin dikkatli olması gerekiyor. O yüzden daha derneğiniz kurulurken önünde çok yük var ama bu tek sizin değil, bu hepimizin mücadele etmesi gereken şey. Yani öğretmenliği niye önemsiyoruz? Bu bir simge. Bugün öğretmenlikte başlayınca yarın başka bir mesleğin buna kaymayacağını garanti edemez kimse. Yani şey hiç düşünülmesin, o çok önemli değil mi hocam? Bugün öğretmenlik yapamaz dersin, yarın psikologluk yapamaz
tabii
dersin.
Tabii yani bu...
Ertesi gün valla çorap söküyor değil mi hocam?
Gider yani, bunun hepsi devam olur, olmayacak şeyler yani, değil bunlar arkadaşlar.
Sadece öğretmenlik olarak dile getirilmesi, evet, işte doğru değil. Yani bugün öğretmenlerin başına geldi, yarın başka bir meslek grubunun başına gelebilir. İleriye doğru gitmemiz gerekirken, biz Android'lerden, Apple'dan konuşurken daha mesleklerimizi yapma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bilmiyorum.
Evet, biraz karamsar bir tabloyla çarşamba gecemizi
bitirmeden önce sözünü kesiyorum.
Vardı 11'i çeyrek geçiyor olmuş bugün maşallah, evet. 15 dakika. Mehmet abi öldürecek biraz sonra bizi. Ulan programı bitirmediniz diye ama neyse, son şeylerimizi yapıyoruz. Evet.
Evet, son bir duyuru yapmak istiyorum ben. 24 Kasım'da evet belki engelli öğretmenlerle ilgili bir çalışma yapamıyoruz. Çünkü bu konu biraz geç gündemimize geldi. Bizim de hatalarımız olabilir. Fakat 24 Kasım'da başka bir etkinliğimiz var. Ekim ayında Ankara'da ve İstanbul'da yapmış olduğumuz etkinliklerde şöyle bir karar alınmıştı. Üniversitelerin gezilerek hem o üniversitelerdeki erişilebilirlikle ilgili yapılan çalışmalar incelenecek diye gezecektik. Onunla beraber diğer üniversitelerdeki, hatta sadece üniversite diye sınırlamak doğru değil, lise öğrencileri, ayrıca mezun olmuş kişiler. Yani kısacası bizimle o gün beraber olmak isteyen herkesin katılabileceği bir etkinlik düzenleme kararı almıştı. Yani bunlar üniversitelerde gerçekleştirilecek etkinliklerdi. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne gidilmesi yönünde karar alınmıştı. O gün arkadaşlarımız, Hacettepe'deki arkadaşlarımız gönüllü oldular. Ve 24 Kasım tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ni tanıyalım etkinliğini gerçekleştireceğiz. Konuyla ilgili duyurularımızı görmeengelliöğrenciler.com web sayfası üzerinden yaptık. Artı diğer e-posta gruplarına da gönderdik, başta kendi e-posta grubumuz olmak üzere. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Cumartesi saat 12.30'da Sıhhiye metro çıkışında, tren yolu istasyonu tarafında, demir yolu çıkışında buluşacağız. Ve bir servis ayarlandı. Hacettepe Üniversitesi'ndeki engelli öğrenci temsilci arkadaşımız Suzan bu konuda destekli bulundu. Ve ayarlanan servisle beraber gideceğiz. Eğer beraber gitmek isteyen arkadaşlarımız varsa. Ancak mekan ayarlanıyor tabii. Kampüs gezisi sonrasında bir mekanda etkinlik devam edecek. Bunun için sayı bildirilmesi gerekecek. Cuma gününe kadar bu sayının bildirilmesi gerektiğinden katılım durumu da belirtilirse sağlıklı olacak. Ben bunu söyleyeyim.
O zaman bir dahaki hafta, bugün 24 Kasım hangi güne geliyor?
Cumartesi günü 24 Kasım.
Çok güzel, o zaman bir dahaki çarşamba Hacettepe Üniversitesi'nde tanımış olacağız Emre, belki senin ağzından o kampüs gezisine katılacaksın herhalde. Evet, haftaya konumuz da çıkmış oldu böylelikle yani.
Evet, Hacettepe'den belki birisi olursa onu ayarlarız önce, ayarlayabilirsek. Evet. Olmazsa yine biz elimizden geldiğince aktarımda bulunuruz.
Evet. Bu arada sanırım 1 Aralık'ta da Boğaziçi Üniversitesi'nde benzer bir şey İstanbul'da olacak değil mi? Bir gelişme,
evet,
değişiklik
yoksa. Herhalde 1 Aralık'ta olacak yani, en son gelişme öyleydi ama arkadaşlar duyuruyu yaparlar.
Tabii o zaman daha netleşecek. Öyle bir ya 24 Kasım'da YGA toplantısı mı varmış, bir şeyler varmış galiba. Ondan dolayı normalde o da o zaman planlanıyordu da bir hafta atıldı diye biliyorum ama sürecin içinde ben yokum ama gelirlerse biz üniversitemiz olarak bütün arkadaşlarımızı ne zaman gelmek isterseniz ağırlamaktan ve tüm üniversiteyi
gezdirmekten. Haftaya da herhalde çarşamba sorumuz. Günü gün aralıkta Boğaziçi'ndeyiz diye duyuru yaparız.
Evet,
veya duyuruyor. Başka bir tarihte arkadaşlarımız artık son şeklini vereceklerdir duyuruyor. Yapacaklardır.
Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için.
Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere tekrar.
Evet hocam, artık biz konuşamıyoruz pek biz, programda konuklarımız.
Evet evet, biz gidelim artık yavaş yavaş.
Gidelim
çok
yavaş yavaş.
Biz konuşamıyoruz. 15
oldu. Yani bugün toparlarsak bence çok dolu bir program.
Evet çok, hakikaten çok dolu.
O yüzden süre geçti. Başta Elif'le başladık. Elif çok ilginç hizmetlerden bahsetti. Şöyle programı toparlayalım veya radyolarını yeni açanlar için skor 0-0 değil. Galatasaray Manchester'ı yendi. Onu da tebrik edelim.
Söyleyelim, tebrik edelim evet.
Elif'in değil mi hocam söylediği hizmetler?
Evet yani çok hakikaten çok enteresandı ve çok güzel. Ya biz neredeyiz, onlar nerede, işte bu kadar.
Ya bir de hocam hani düşünsene mutfak eğitiminden, bağımsız hareket eğitimine, bilgisayar eğitiminden, rehabilitasyon eğitimine. Hani genelde burada sadece 18-50 yaş arasında sadece bir grubun gittiği, o da ne kadar başarılı olup olmadığı tartışılan bir rehabilitasyon eğitimi nerede? Orada her kişiye bireysel bunun eğitiminin veriliyor olması nerede?
Evet.
Bir sistemin, organizasyonun nasıl oturduğuyla ilişkili bir şey. E tabii ki oradaki adam her türlü hakkını ona göre şey yapacak. Bizde evet. Bu eğitimler yok. Öyle başladık. Ardından bambaşka girdik. Android üzerine girdik. Apple dışı. Programımız öyle ilginç ki yani hakikaten Android'de neler olabilir? Gelecekte ne olabilir? Bunun erişilebilirliği üzerine konuştuk. Galiba orada o kadar karamsar bir tablo da çıkmadık değil mi hocam?
Yok. Yani
daha o, iyi bir şeyler güzel, çıkabileceği evet. Hedefi. Hı hı. Her şeyden önce artık ücretli ekran okuyucu devrinin yavaş yavaş kapandığını görmek. Umarım bilgisayarlarda bunu görüyoruz galiba değil mi
evet,
hocam?
Yani evet, yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz.
Geliyoruz. İnşallah bu tersine dönmez veya bu noktaya gider. Bu önemliydi bizce. O konuda Apple'ın da önemli bir payı vardı aslında. Macintosh'la başladılar ama o zaman Macintosh'u pek kullanan kişi olmadığı için hocam aslında Macintosh'ta VoiceOver vardı. Yani mesela bir arkadaş yazmıştı VoiceOver ta 2005'te başlamış diye. Hı hı. Doğru 2005'te başladı da iPhone'larda gelişimi 2009 ya da 2010 bildiğim kadarıyla evet. 3GS ile başladı. Hı hı. Hatta onun da ilk tanıtımını yine burada yapan bizdik ya da hiç kimse iPhone'da yokken değil mi hocam? Daha deneme şansımız olmamıştı o programı.
Ama anlatmıştık burada.
Anlattık yani VoiceOver diye bir şey vardı. iPhone'larda konuşabiliyor dokunmatik falan evet, hı hı. diye. Çok şükür o programdan 3-4 yıl sonra bizim elimizde de oldu.
Yani.
Çok güzel. Evet. O yüzden bundan yani 2015-2016'larda ne olacağını bilemiyoruz ama bence ilerleme olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle katılıyorum ben de. Çünkü dediğin gibi artık bir yol açılmış, erişebilirlik gibi yol açılmış. Burada ilerliyorlar bu şekilde. Görme engellerinde ya da diğer engel gruplarında olduğunun farkında yazılım ve donanım üreticilerde.
Evet, tam buradan bu iyimserlikle programımızın son bölümüne giriyoruz derken Emre ile konuştuk. Tekrar bölümümüzde çünkü.
Evet. Değişik bir şeyimiz vardı bugün.
Yani bir ileri bir geri giden gibi çünkü yani bir anda Türkiye'ye döndük. Hop hop nereye gidiyorsun evet. diye bir tokat vurdu Emre şöyle gözümüzün ortasına. Biz böyle yere bir 180 yani. Yaptık.
Her şey bilgisayarla yazılımla donanımla alakalı değil dedi.
Değil. Öğretmenlik yani. Değil burada mesele tek başına. Ben hep bu tür şeylere öyle bakarım yani. Değil. Öğretmenlik tabii ki bugün o ama yarın başka bir şey. Hı hı. Önemli olan bakın. Bakın yapamıyorsunuz işte. Gördünüz mü? Bir yani, sürü sorun evet, çıktı. Evet. Sorunlar emin olun birse bin gibi gösterilir böyle durumlarda. Ona şeyler çıkartılır. Neden? Çünkü zaten amaç zaten kafadaki niyet bu adamlar bırak öğretmenlik yapmayı kardeşim evden çıktığınızda şükredin olmuşken böyle bir zihniyette. Üstelik bu en üst düzeyde destekleniyorsa bir de ben şeye de karşıyım orada hocam. ÖMSS üzerinden bunları yürüttüğün zaman hani gerçek sınavlarda kişileri erişilebilir sınavlar oluşturup o sınavlara herkesin gelip insanların çıtasını yükseltmek yerine sen baştan yenilgiyi kabul edip bir şey yapmak da bana çok şey gelmiyor. Evet. Baştan beri sıkıntı. Yani bilmiyorum. Neyse yani bu konuda da ciddi bir sıkıntımız var. Burayla 13 kaç oldu saat?
Saatler biz 23-22.
Evet, 23-22. İstiyorsan bitirelim hocam.
Hadi. Bitirelim bence de.
Evet.
Evet o zaman biz haftaya tekrar buradayız. Gerçek olmazsa. Ben haftaya bir yerde de gitmezsem. Çünkü gündemde bir Adıyaman şey var ama şu an tam gününü bilmiyorum. Pazartesi, salı mı, salı, çarşamba mı? İki gün süreçti bir şey.
Eğer öyle olursa yine geçenlerde yaptığımız evet, gibi perşembe 8-10'da olabilir program saati. Hı-hı. Bir kere öyle yapmıştık.
Evet.
O saat onu sanırım boş.
Haftaya pazartesi netleştirmiş
oluruz. Haftaya pazartesi netleştirir ona göre.
Hatta senin belki olur. Cuma gününe kadar.
Yani haftaya bir gün programımız olacak. Evet. Bu büyük ihtimalle çarşamba olacak ama olmazsa,
perşembe olabilir.
Evet. Değil mi hocam?
Hı-hı.
Evet. Peki.
O zaman
Mehmet abiyi bulalım.
Ben bir parça giriyorum ve yayını bırakıyoruz evet. Diyorum.
Herkese iyi geceler.
Herkese iyi geceler. Görüşmek dileğiyle diyorum. Ümidinizi kaybetmeyin.